İyi günler sevgili izleyenler. Ahir Zaman ve Yaratılış Devleri programına hoş geldiniz. Konuklarımız Onur Yıldız, Doktor Oktar Babuna. Sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Evet, sağ olun.
Çok şükür.
İnşallah. Bugün yine Allah'ın yaratılış devlerinden konuşacağız. Şöyle, şimdi Allah o kadar detaylı ve teknolojik yaratıyor ki, mesela bazı canlılarda görüyoruz. İçindeki teknoloji inanılmaz boyutta yani. Çok çok yüksek boyutlarda. İnsanoğlu ondaki teknolojinin ne olduğunu çözmek için kendi teknolojisini geliştiriyor ilk önce. Mikroskobunu büyütüyor, daha ağır çekimde yüzüyor, çeşitli kimyasallar sentez ediyor, bir sürü uğraşıyorlar. Sonunda ki ondaki teknolojinin ne olduğunu konusunda tahminlerle bulunup çözmeye çalışıyorlar. Çözünce de birçok konuda, mesela hücreyle ilgili birçok çalışmada Nobel ödülü alıyor insanoğlu. Normalde Allah'ın yaratması çok derin, çok geniş, çok kapsamlı, çok teknolojik, çok ileri boyutta maşallah. Biz izlediğimiz izlenimlerimiz, gözlemlerimiz, değil mi? Bilimsel çalışmalarımız inşallah hep bunun daha aydınlık, değil mi? Daha böyle gözümüzde daha rahat Allah algılanabilecek şekilde olmasını sağlıyor. İnşallah. Allah bilimi vesile ediyor. Kendi yaratışına, kendi ilminin tecellisini bizim görmemize, daha anlaşılır olmasına bilimi tecelli ediyor inşallah. Şimdi onlardan bir tanesini ben göstermek istiyorum. Bir canlı bu. Bu kalem. Fakat çok rahat kullanmış olduğu bir organının aslında nedenli hızlı ve teknolojik olduğunu anlatacağız. Şimdi ikinci videomuzu izleyelim. Pardon, evet. Evet. Saniyede 6 metre bölü saniye hızla ilerleyen bir dili var. Bu kalemunun. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğuna kadar uzanabiliyor. Ve daha böcekler kafasını çevirmeye fırsat bulamadan bu kalemun onu çok rahat bir şekilde yakalayabiliyor. Bu kalemun diliydi. Bakın şimdi onunla ilgili açıklamalar, yapılmaya çalışılan teorileri göstereceğim. Evet, onu da yansıttık. Bu kalemunun dili. Şimdi normalde anlatımlara baktığımız zaman bir iskelet kası gibi olsa bu kalemunun dilindeki kas. Ne yapıyor? Özelliği ne? 6 metre bölü saniye hızla. Yani 1 saniye dediğimizde, yani yaptığımızda 6 metre ileriye gitmiş oluyor. Çok hızlı bir hareket. Kasta, dilin sahip olduğu kas. Fakat buradaki kas yapısını inceliyorlar. Kaslar proteinlerden oluşuyor. Ama nasıl bir dizilim var ki orada bu kadar hızlı bir şekilde ve sürekli efektif bir kullanım. Bozulmuyor da sürekli aç kapa aç kapa tekrar kuruluyor. Güçlü bir potansiyel enerji var. Açılıyor, tekrar kuruluyor. Açılıyor, tekrar kuruluyor. Çok masrafsız bir mekanizma maşallah. Şimdi buna baktığı zaman bilim adamları diyorlar ki eğer bu bir iskelet kası gibi olsaydı, yani bizim kolumuzda, bacaklarımızda kullandığımız ve yük kaldırmakta kullandığımız kaslar gibi olsa ve dili o şekilde biz ittiğini düşünseydik, o zaman yaklaşık 4 tane atın sahip olduğu güce yakın bir güç olması gerekirdi diyorlar.
Maşallah.
Tabii bu hıza ulaşması için. Fakat bu kalemun dediğimiz canlı 20-30 santim kimisi. Belki daha da kısa olanları da var. 1 metre yaklaşık da dilini uzatıp getirebiliyor. Burada bu kasın bu şekilde yapılanması imkansız. O halde ne diye üzerinde biraz daha düşündüklerinde burada mancınık tarzı bir yapılanma olabileceğini tahmin ediyorlar. Yapılan çalışmalar buradaki kasların daha çok mancınıktaki gibi gerilip bir anda bırakıldığı anda potansiyel enerjinin kinetik enerjiyi, harekete dönüştüğünü ileri sürüyorlar. Bu bize daha henüz aydınlatılmış değil. Daha bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama şunu gösteriyor. Bu kalemun bu dil olmadan yaşayamaz. Çünkü avlanamıyor. Avlanması için o dil lazım. O dilin avlayabilmesi için ucunda yapışkan olması, kasların tam olması gereken yerde olması ve bu teknolojiye daha başlangıçta, doğuşta sahip olması lazım. Allah'ın mükemmel yaratışını görüyoruz burada. Çünkü bu kalemunun dilindeki ve bütün vücudundaki proteinlerin, değil mi, bilgisi nerede? Onun genetik bilgisinde, DNA'sında. DNA'da sonradan eklenerek anlamlı yapılar oluşmayacağına göre, bilim bize bunu gösterdi. Ancak bilginin tam ve eksiksiz halinde biz işlevsel ve muazzam teknolojik ve hayatını ikame ettiriyor. Yani o olmazsa ölüyor canlı. Muhakkak olması gerekiyor. O olduğu zaman yaşam ancak devam edebiliyor. Demek ki bilgi ta bu kalemun ilk çıktığı anda başından beri tam ve eksiksizdi. Canlı da tam ve eksiksizdi ve mükemmeldi. Biz bunu Allah'ın yarattığı tüm her şeyde, bizim gözlemlediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz Allah'ın yarattığı her şeyde biz muhakkak uyum ve mükemmelliği bir arada görüyoruz maşallah. Bu evrimcilerin tesadüfle oldu diyenlerin bilim bir gün bir şey, evrimle ilgili canın nasıl oluştuğunu ispat edecek diyenlerin, henüz bulamadı diyenlere çok güzel bir cevap oluyor. Yani hem fosillerine baktığınızda canlının hiç değişmediğini milyonlarca yıldır gözünüze şahit oluyorsunuz. Hem de teknolojik yapı o kadar kompleks ki eğer bütün bileşenler bir arada varsa, mesela bu bilgisayarı oluşturan birçok bileşen var değil mi? Fakat bunlar parça parça nasıl bir işe yaramıyorsa, mesela klavyenin tuşlarını buraya koyduğumuzda buna istediğimiz kadar basalım bir görüntü oluşmayacaktır. Bunun işlemcisini ayrı yere koyalım, anakartını ayrı yere koyalım, hard diskini ayrı yere koyalım, RAM'lerini ayıralım. Bunlar ayrı durduğu zaman kendi başlarında nasıl bir işlevsellik göstermeyecekse, aynı şekilde canlılarda da bunu görüyoruz. Sahip oldukları iskelet uzuvları, derileri, proteinleri, organları, dokuları ve hücreleri. Ancak hepsi %100 tam bir şekilde üstünde varsa canlı, işlevsel, canlı dediğimiz, değil mi? Yaşayan, kendi vazifesini tam yapan bir forma kavuşmuş oluyor. Onun dışında o canlının eksik yapılarla herhangi bir ilerleme veya harika özellikler kazandığını görmüyoruz. Hatta birçoğu ölüyor, yaşayamıyor bile. Mutasyonlar da bize bunu gösteriyor. Hata olduğunda genetik bilgide, eksilme olduğunda, bozulma olduğunda ya hastalık ya da ölüm vakalarıyla net bir şekilde karşılaşıyoruz inşallah. Evet, bugün evrimcilerin açıklayamayacağı bir biyomimetik konusuyla ben konuya başlamak istedim.
Evet. O zaman genetiğiyle devam edelim. Çünkü genetik özellikleri de çok muhteşem. Yani bu sistemler, mükemmel işleyen sistemler, bunların genetik yapısı ve proteinlerin sentezi, üretilmesi detaya inildiğinde o da çok muhteşem. Bir örnek verelim mesela. Genlerin yapısı tabii çok karmaşık. Çok kompleks yapıları var daha doğrusu. Karmaşık değil de kompleks. Mesela operon denen genler var. Bunlar bir dizi genler, tek bir promotor yani düzenleyici bir gen tarafından kontrol ediliyor. Yani birkaç tane gen yan yana ama hepsini kontrol eden bir bölüm var. Buna da promotör deniyor, böyle düzenleyici bölüm, organize eden. Mesela bir bakteriden bir örnek verelim. Şimdi bu genetik yapının özelliği aynı zamanda bu evrimcilerin işte adaptasyon olduğu dedikleri iddianın da tam bir cevabı. Bir kere onların söylediği anlamda evrime delil olabilecek adaptasyon diye bir şey yok. Şu anlamda var. Mesela bir canlı belli ortamlarda bazı genetik özelliklerini kullanmıyor. Bazı genleri kapalı kalıyor. Yani kapalı tutuyor onları. Böyle otomatik düzenleyici sistemleri var çünkü. Fakat ihtiyacı olduğu bir ortama geçtiğinde o geni kullanmaya başlıyor. Bu bir adaptasyonsa tamam. Ama burada yeni genetik bir bilgi, yeni bir gen, yeni bir protein, yeni bir organ, yeni bir tür oluşturacak bir durum yok. Yani kesinlikle evrime delil değil. Hatta evrimi yıkıyor. Allah'ın yarattığının delili en baştan itibaren var çünkü. Mesela bununla ilgili lakoperon diye laktoz üreten, laktozu parçalayan enzimlerin genlerinin bir arada bulunduğu bir sistem var bakterilerde. Escherichia coli bakterisinde göreceğiz şimdi. Normalde bu bakteri glikozu kullanıyor. Fakat glikoz olmadığı zaman, yani enerji elde etmek için şekeri kullanıyor. Şeker olmadığı zaman bu bakteri, bu bizim bağırsaklarımızda da yaşayan bir bakteri. Diyelim ki o kişi şekerli bir şey yemedi uzun süre. Sadece süt içti. Sütte bir şeker var. Laktoz deniyor buna. Disakarit yapısında bir şeker. Sütün şekeri bu. Onu parçalamaya başlıyor. Onu parçalayan enzimleri üretmeye başlıyor ama. Yani normalde çünkü bunları üretmiyor. İsraf olmasın diye bütün organizmalarda bu tip sistemler var. İhtiyaç olduğunda üretiliyor. İhtiyaç olduğunda aktif hale geçiyor genleri. Çünkü onları kontrol eden, onları düzenleyen mekanizmalar da birlikte yaratılmış. Bakın şimdi parçalarını tek tek gösteriyor. Bir tane baskılayıcı bir protein görüyorsunuz burada. Tanıtıyor şimdi.
mRNA.
Mesajcı RNA. Kopyası DNA'nın.
And the sugar molecule.
Süt molekülü, süt şekeri olan laktoz, laktozu görüyoruz.
This animation will only focus on two of the three proteins.
Bu şeyde filmde 3 tane proteinden 2 tanesi gösterilecek. Aslında 3 tane proteini kontrol ediyor. Bu lak operon denen. Biri laktozu parçalayan enzim beta galaktozidaz. Diğeri de permeaz denen bir protein. Şimdi birazdan ne işe yaradıklarını anlayacağız. Bu bahsettiğimizde bakın Escherichia coli denen tek bir bakteri hücresi görüyoruz. Minnacık bir bakterinin genetik yapısındaki mükemmelliği göreceğiz şimdi. Bu bakterinin DNA'sı ki binlerce genden oluşuyor. Yaklaşık 4300 tane gen var Escherichia coli bakterisinde. Bakın lac operon denen bölgeye geldik. Operon tekrarlayalım. Yan yana duran genler ama bu bütün bu genleri kontrol eden, aktivitelerini düzenleyen bir yer var. Birkaç tane genin aktivitesini aynı anda kontrol ediyor bu bölge. Nitekim baktığımızda bakın bu kontrol bölgesinde represör denen yani baskılayıcı bir protein görüyoruz. Normalde oraya yapışık olarak duruyor. Mükemmel bir şekilde bakın tam yerine yerleşmiş. Şunun için ihtiyaç olmadığında bu genler kullanılmıyor baskı altında. Onların protein üretmesini engelliyor. Yani israf olmasını engelliyor. Şimdi ortamda glikoz olmadığı zaman, glikoz olduğu zaman bu bakteri glikozu parçalayan enzimlerin genlerini aktif hale geçiriyor ve onu metabolize ediyor. Glikoz olmadığı zaman o genler otomatik olarak kapatılıyor. Onun işleme sistemi de mükemmel. Ve laktoz üreten genleri açığa çıkartacak. Bakın laktoz süt şekeri ortamda. Süt içti mesela o kişi diyelim. Bakteriye de laktoz geldi. Laktoz gidiyor. Bakın bu baskılayıcı protein vardı. Genlerin aktivitesini baskılayan yani aktif hale geçmesini engelleyen. Onun üzerindeki yerlerine yerleşiyor. Şimdi bu muhteşem bir sistem bakın. Bir gen yan yana genler yaratılmış. Bir kere o genlerin yan yana olması bir mucize. Çünkü üç gende tamamen laktozun sindirimiyle, metabolizmasıyla ilgili. Üçü yan yana DNA'da. Bu tesadüf değil. Yani üstün bir akıl onları yan yana getirmiş. Aynı üstün akıl onları kontrol eden bir bölüm meydana getirmiş yanında. İhtiyaç olmadığı zaman oraya bağlanan o protein, o da üstün bir akıl tarafından yaratılmış. Onun üzerine bağlanıyor ve çalışmasını engelliyor. Boşu boşuna protein ürettirmiyor onlara. Ne zaman farklı bir durum meydana geliyor? Laktoz olduğu zaman laktoz da gelip o baskılayan proteinin üzerindeki yerine anahtar kilit gibi birleştiği zaman.
Evet.
Bu çok üstün bir aklı gösterir yani bu değil mi? Burada tesadüf diye bir şey var mı? Bakın birbirine bağlı iç içe geçmiş sistemlerden bahsediyoruz ve hepsini bir mükemmellik üzere. Bu represör denen o baskılayıcı proteini oradan kaldırıyor. O zaman o kalkınca hemen bu sefer RNA polimeraz haber alıyor. Ya diyor şimdi diyor bu proteinin üretilmesi lazım. Başka türlü bir izahı yok çünkü bir akıl var orada. Bir akıl üzere bir akılla bir güç tarafından oraya getiriliyor. Ve hemen o genlerin yan yana duran genlerin tamamının kopyasını çıkartıyor. Ama nereden başlayıp nereden bittiğini bilerek ve yani böyle milimetrik değil bakın. Atomik hassasiyetle. Milimetre çok büyük. Yani bunlar zaten milimetre bile değil. Yani bu milimetreden çok daha küçük bu bölümlerin toplam uzunluğu. Angstrom yapısında yani angstromik bir hassasiyet var orada. Atomik hassasiyet. Başlaması gereken atomdan başlıyor. Bitmesi gereken atoma kadar hiç şaşırmadan mükemmel bir kesinlikle bakın kopyasını çıkartıyor bırakıyor. Şimdi ne işe yaradığını göreceğiz bunu. Çıkartılan kopyanın üzerine hemen bu sefer protein fabrikaları geliyor. Bakın kopyası çıkartması gereken enzim bir anda olay yerine geldi. Getiriliyor yani bir güç getiriyor onu değil mi oraya? Kendi kendine gider mi evet. Molekül? Tam o sırada protein fabrikası getiriliyor oraya. Hemen kopyalama başlıyor bakın. Ya hangi proteinini kopyaladılar? Beta galaktozidaz. Ne işe yarıyordu? Laktoz denen süt şekerini parçalamaya yarıyor. Metabolize etmeye. Ona ihtiyaç var çünkü. İkincisi de burada permeaz denen bir protein üretildi. Birazdan onun ne işe yaradığını da göreceğiz. Çok önemli o da. Bu permeaz denen protein hemen olay yerine hücrenin zarına götürülüyor.
Kim götürüyor hakikaten? Çok
önemli. Kim götürüyor bunu? Bir de o kadar bir uygunlukla yaratılmış ki permeaz zara gidiyor. Zarın üzerine bir anda yerleşiyor. Hiç zorlanmadan. Ama zarda bir delik açmıyor, bir zarar vermiyor, kırıp dökmüyor.
Evet.
Ve tam ona uygun olarak böyle mükemmel bir şekilde oraya yerleşiyor. Niçin yerleşiyor biliyor musunuz? Laktoz hücre içine daha kolay girsin diye. Bakın dışarıdaki laktoz moleküllerini hücre içine oluk oluk buradan giriyorlar. Birçok tabii permeaz üretiliyor. Hücrenin laktoza ihtiyacı olduğu bilindiği için, böyle bir mekanizma yaratıldığı için birdenbire içeriye giriş de kolaylaşıyor. Bakın gördüğünüz gibi laktoz molekülleri hücrenin içerisine giriyor. Ve galaktozidaz da onları parçalıyor. Ve böylece enerji üretiminde laktozu kullanmaya başlıyor bakteri. Niye? Çünkü glikoz yok ortamda. Onu kapattı o sistemi. Bu sistemi açtı. Şimdi laktoz azaldı diyelim. Veya glikoz geldi. Glikoz gelince bakıyor laktoza ihtiyaç yok. Ve laktoz da azalmış. O zaman o represörün üzerindeki laktoz molekülleri ayrılıyor bu baskılayıcı proteinden. Baskılayıcı protein tekrar eski görev yerine dönüyor. Yine atomik bir hassasiyetle kontrol bölgesine yerleşiyor. Ve böylece laktozu parçalayan bütün bu sistemin üretimi durduruluyor, kapatılıyor tekrar. Çünkü laktoza ihtiyaç kalmadı veya laktoz yok ortamda ve durduruluyor yapımı. Bu bize yani çok üstün bir akıl olduğunu gösterir burada. Sistemin tümü mükemmel olarak yani böyle hepsi bir amaç için. Değil mi? Birbirine bağlı bir de böyle. Yani o laktozu parçalayan genler bir araya getirilmiş DNA üzerinde. Niye ayrı durmasın? Ayrı da durabilir. Hiçbir zaman da o zaman kontrol edilemezdi hepsi birlikte. Hepsi birlikte kontrol edecek şekilde bir araya getirilmiş. Düzenleyici bir bölüm oluşturulmuş orada. Onun için bir protein oluşturulmuş. O proteinin üzerine şeyler, moleküller bağlandığı zaman geliyor oraya, kontrol bölgesine geliyor ve orayı kapatıyor. Laktoz olmadığı zaman üzerinde. Çünkü ihtiyaç yok ona. Laktoz olduğu zaman o baskılayıcı proteinin üzerine gelip yapışıyor, yapışma yeri var. Hemen o yerinden ayrılıyor, derhal orayı bırakıyor. O yerini bırakınca o kontrol düzenleyici bölge derhal emir veriyor. RNA polimeraz olay yerine geliyor. Ve hemen kopyası çıkartılıp üretime geçiliyor. Üretime bakıyoruz, bir enzim var, laktozu parçalıyor. Aynı zamanda bir protein daha var, ikinci bir protein. O da laktozun hücre içine girişini kolaylaştırıyor. Ya çok muhteşem bir sistem bu.
Maşallah.
Sonra laktoza ihtiyaç kalmayınca yine aynı sistemle kapatıyor orayı.
Yani değil mi? Şimdi normalde tek hücreli canlılar biraz küçümsüyor bu evrimciler. Çünkü onun DNA'sı veya RNA'sı insan kadar büyük uzunlukta. Ve çok yani içermeyebiliyor. Escherichia coli nükleik asit sayısı en az olan bakterilerden bir tanesi. O yüzden de yani çok genetik çalışmalar bunun üzerinde yapılıyor. Nitekim bu Lacopar'ın da ilk bulunup üzerinde çalışma yapılmış bir bakteri. Ama mükemmel bir tasarım var. Yani basitlik, böyle az gelişmişlik, ilkellik gibi bir durum hiçbir zaman söz konusu değil. Gen denilen yapının bile yani DNA'nın üzerindeki harflerin diziliminin ahengini görüyoruz. Şimdi lakoperonu dediğin oradaki bir tane proteinin bilgisi bir kere. Mesela beta galaktozidaz enzimi. Orada bir proteinin bilgisi var. Bir kere insanoğlu bir proteinin bilgisini üretemiyor. Bir kere bu zaten çok muazzam bir bilgi. Bir kere bilgi olarak çok muazzam. Aynı zamanda şeridin üzerine baktığımızda bu bölüm yani bu kısımda beta galaktozidazın bilgisi var. Tamam mı? Fakat biraz önüne gittiğimizde onun kullanma talimatı var. Yani ne zaman kullanılacak, ne uzunlukta kullanılacak, hangi enzimler gerekiyor? Burada sıralı olan genler hangileri? Bunun bilgisi var. Onun öncesinde de açma kapama düğmesi var. Yani DNA iplikçinin o kısmı zaten bir ahenkle, orada bir tasarım var. Boş öyle rastgele genler dizilmiş vaziyette değil DNA üzerinde. Her gen olması gereken yerde ve bir küme halinde. Yani genin intron ve ekson yani protein bilgisinin içerdiği ve içermediği kısımlar, genin ne zaman işleve geçeceği kısımlar, açma kapama düğmeleri ne sıklıkta olacağı gibi yönetici, promotor bölümlerle birlikte bir küme halinde. Yani mesela evrimciler diyor ki Burada mutasyon oldu diyor. Buraya diyor bir tane mesela gen diyor gelebilir diyor. Mesela diyor. Genin gelmesiyle iş bitmiyor ki. Böyle bir şey olmaz da. Böyle bir şey ne teorik olarak akıl mantıki ne de pratik olarak laboratuvarlarda böyle bir şey ispatlanmış. Böyle bir şey yok. Da olduğunu kabul etsek bile o genin tek başına varlığı yetmiyor. Onun ne zaman anlatılacağı, ne zaman sentezin olacağı, ne sıklıkta olacağı ve sentezlenen proteinin nereye gönderileceği gibi bilgiler olmazsa elimizde bizim ham bir bilgi oluyor. Yani biz mesela burada yaratılış delillerini anlatıyoruz. Ahir zamandan bahsediyoruz. Mesela burada kitaplar kullanıyoruz değil mi? Birçok kitap var. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kitabı var. Sayın hocamız Harun Adnan Oktar Bey'in yaratış atlası var. Ki kütüphanede yüzlerce orada binlerce kitap var. Şimdi burada kitapların hepsinin içindeki bilgiyi biz burada anlatıyoruz. Ve işimize yaradığı zaman yarayan kitabın içindeki bilgiyi burada aktarıyoruz bilgisayardan. Mesela burada bir tane bir kitap olsa masanın üstünde dursa. Mesela orada bir dosya var. Ama bu dosyanın içinde hangi bilginin yazılı olduğunu bilmiyoruz. Açıp baktığımızda da mesela alakasız metalürjiyle ilgili alakasız bir bilgiler içeriyor olsun. Bu bizim bir işimize yarar mı? Yaramaz. Biz bunu kullanır mıyız programda? Kullanamayız. Aynen işte bakteride de bu şekilde. İşe yaramayan, onun işlevini görmeyen bir bilgi alakasız bir şekilde DNA'sında olması ona bir anlam da kazandırmıyor. Böyle bir ihtimal yok. Ama olsa da bir şey ifade etmiyor yani. Böyle bir faydası da olmuyor. İşte tesadüfün yani şuursuz hareketlerin değil mi? Doğadaki eğer şuursuz ve bilinçsiz bir şekilde hareketlilik olsa ve burada bir yapılar oluşsa dahi yine bir anlam ifade etmiyor. Ki böyle bir şey yok. Allah her şeyi müthiş akıllı, detaylı ve şuurlu bir biçimde yaratıyor. Bize her yönden tecellisinin mükemmel hassasiyette olduğunu gösteriyor inşallah.
Ya bunları böyle mesela şimdi bunlar muhteşem sistemler. Bazen böyle bunları evrime delil gibi göstermeye çalışıyorlar. Fakat bu, şimdi izleyicilerimizin şunu mutlaka bilmeleri gerekir. Bakın hiçbir şekilde yani sorgulanması gereken şu evrim o evrimcilerin iddiasına göre evrim olması için mutlaka yeni bir genetik bilgi olması lazım. Yani mesela öyle bir şey olacak ki onların iddiasına göre bu lac operandum dediğimiz bu muhteşem sistem daha önce bakteride hiç olmayacak ve mutasyonla yani rastgele olarak bütün bu sistem ortaya çıkacak. Şimdi bu bir kepaze, bu mantık sefaleti bu. Yani böyle bir muhteşem sistem her şey amaç uğruna olduğunu görüyoruz. Tabii ki birdenbire ve kendi kendine ortaya çıkmaz. Yani birdenbire Allah'ın yaratmasıyla çıkar tabii. Allah'ın gücü sonsuz. Ama kendi kendine asla olmaz. Burada her şey mükemmel olarak düzenlenmiş. Yan yana getirilmiş, kontrol bölgesi yerleştirilmiş. Kontrol bölgesi yeterli değil. Üzerine bir protein yerleştirilmiş. O normalde onu baskılıyor. Ancak o madde yani laktoz kullanılacağı zaman onun üzerine gelip yapıştığı zaman o yerinden ayrılıyor. Hemen faaliyet başlıyor ondan sonra. O madde ortadan kalkınca, laktoz ortadan kalkınca da şak diye kapatıyor onu. Şimdi bu kendi kendine olmaz belli ki. Ama bakın örnek veriyorlar. Bir örnek vereyim şimdi. Yine bu birkaç tane iddiaları vardır bunların böyle. Güya mutasyonlar, faydalı mutasyon örnek. Mesela yine Escherichia coli bakterisinde ondan söz açmışken ondan örnek verelim. Sitrat diye bir molekül var. Sitratı parçalama mekanizması deniyor. Lenski diye birinin yaptığı deneylerden bahsediliyor. Hakikaten böyle deneyleri var. Bakıyorlar sitratı normalde anaerobik koşullarda kullanırken Escherichia coli bakterisi o da birçok gen birçok genden oluşuyor böyle parçalama mekanizması. Normalde kullanmıyor sitratı Escherichia coli bakterisi. Hmm. Sitrat denen bu molekülü. Sadece oksijen olmadığı ortamda yani anaerobik koşullarda onu kullanmaya başlıyor. Şimdi bu sistem gene mükemmel bir sistem. Diğer sistem gibi Escherichia coli'sinin sahip olduğu bakterinin en baştan itibaren var bakteride. Yani evrim yok. Fakat bunların iddiası şöyle diyorlar ki mutasyonla bunu kullanmaya başladı. Orada olan olay da şu. Yani evrimle hiç alakası yok. Evrim sonucu evrim diyorum. Evrim yok tabii de. Mutasyon sonucu sitratın nasıl laktozda gördük böyle laktozun hücre içine girişini kolaylaştıran bir protein vardı. Permeaz diye bir protein vardı hatırlarsanız. Aynı şekilde bir transport proteini var. Sitratı normalde kullanmadığı sitratı anaerobik koşullarda üretildiği için bu transporter gen, transporter protein hücrenin içine girişini kolaylaştırıyor. Şimdi buna bakıyorlar, bir mutasyon oldu diyorlar. Sitrat da bunun içine girmeye başladı ve kullanılmaya başlandı aerobik koşullarda da. Ama burada bir sakatlık söz konusu. Çünkü normalde tartrat denen bir molekül var. Muhtemelen tartrat denen bir molekülü içeri alan bir yine transport taşıyıcı bir protein var. Ona olan bir mutasyon, onun o spesifisitesini, yani tartrata olan özelliğini kaybettiriyor. Tartratla birlikte sitratı da almaya başlıyor. Şaşırıyor bakteri, protein sakat hale geldiği için. Ve sitratı kullanmaya başlıyor. Neyle kullanmaya başlıyor? Baştan beri sahip olduğu genlerle, ürettiği proteinlerle. Ya bu neresi evrim? Kaldı ki burada genetik bilgi söz konusu. Burada olan mutasyonla bir protein sakat hale geldiği için bakteri sadece anaerobik koşullarda kullandığı bir molekülü aerobik koşullarda da kullanmaya başlıyor. Ama Escherichia coli zaten onu kullanacak genlere ve proteinlere sahip en baştan beri. Burada evrim var mı? Genetik bilgide bir artış var mı? Evet. Yok, aksine azalma var. Bir tane protein sakat hale geliyor. Tartratı içeri alan protein. Sitratı da içeri aldığı için burada bir bozukluk meydana geliyor. Yani hep bakın lagaluga ve yalan söylüyorlar. Şimdi bu çok önemli. Çünkü bazı insanların kafasında bazen şu oluyor. Yani evrim bir bilim zannediyorlar. Evrim, Darwinizm yalan söyleme sanatıdır. Hocamız demişti bunu. Yani sürekli yalan ama bakın detaylara indirip detaylarda yalan söyleme sanatı. Bir şey söylüyor böyle Latince kelimeler falan. Tabii genetikçi olmayan ya da işte o konuda eğitim görmemiş olan biri ne anlasın? Escherichia coli'de sitrat nedir? Sitratı içeri sokan gen nedir? Burada mutasyon faydalı mı zararlı mı? Zannediyorlar ki bunlar da bir şey söylüyor böyle. Ulan sıkıyorsa gelin bizim karşımızda kurun bu cümleleri. Bakın fikren bilimsel olarak delillerle bakın ne oluyor ondan sonra kaçıyorlar. Masanın altına saklanıyorlar. Kapıyı kilitliyorlar falan böyle aynı televizyon kanalında. Gelip söyleyemiyorlar. Çünkü bunun yalan olduğunu onlar da biliyor. E bu yalanı değil mi? Tabii. Hocamız böyle yakalayıp havada tutuyor. Hemen anında cevabı veriliyor. Netcevap.org sitesi var. Ya da işte televizyon programlarında. Anında yalanları ortaya çıkartılıyor. Ama bakın hep yalan. Yani detaya çekip böyle bir takım Latince kelimelerle. Halbuki çok net. Bize yepyeni bir şey gösterecek. Genetik bilgi göstermesi lazım. Bu hiç yok. Delili yok. Nereden biliyoruz? Fosillerden biliyoruz. 150 milyon tane fosil var. Evrim olsa zaten ilk fosillerde, Allah evrimle yaratsaydı, fosillerde ortaya çıkardı.
Evet. Şimdi Darwin'i hasta eden bir canlı var. Yani evrimci bakış açısı, şimdi şöyle söyleyeyim. Tavus kuşundan bahsedeceğiz. Tavus kuşu Darwin'i hasta ediyor, Charles Darwin. Darwin kim? Evrim teorisinin kurucusu. Teorinin sahibi ve teoriyi benimseyen herkes, teori demeyeyim de hipotez
diye. Hipotez de hipotez değil, pagan değil yani.
Öyle bir değişik bir düşünce. Bunu benimseyen herkes Allah'ın yarattığı güzelliği güzel demekten, güzel olan şey güzel demekten, yarattığı büyük sanata da sanat demekten çekiniyor, söylemiyor. Hatta Charles Darwin diyor ki tavus kuşuna bakmak beni hasta ediyor diyor. Tüylerim diken diken oluyor diyor. Halbuki Allah'ın ne güzel yarattığı bir canlı. Şimdi onunla ilgili bir sunum var, ben onu göstermek istiyorum. Tavus kuşunun tüyündeki mükemmel tasarım. Aynı zamanda da tabii teknolojisi de çok mükemmel. Tavus kuşunun tüylerindeki desenler ve estetik insanlarda güzel bir etki uyandırır. Bilim adamları yaptıkları son araştırmalarda tavus kuşunun tüylerinde bulunan ve ışığa göre renk değiştirerek yeşil, mavi, sarı ve kahverengi renkleri yansıtabilen küçük tüylerin olduğu hassas bir mekanizma ortaya çıkardılar. Yalnız dikkat edin, buradaki renkler ışığa göre değişiyor. Yani zaten renkli hücreler değil.
Maşallah.
Işığa göre değişen bir teknoloji var. Bu kelebekle ilgili bir videomuz vardı, o inince pigmentlerini gösteriyor. Sen de var mı doktor hocam? Araştırmalara göre tüylerin parlak renkleri pigmentler tarafından değil, iki boyutlu olan ve kristale benzeyen küçük yapılar tarafından üretiliyor. Söylediğimiz tüylerin renklerinin hem parlaklığı hem de can alıcı oluşu. Şu an ekranında görüyoruz. Mikroskop altında, bakın şimdi büyütüyoruz, teknolojisini inceliyoruz. Kendimizin teknolojisiyle birlikte. Mikroskop altında tüyün ana gövdelerinden çıkan kılların üzerindeki daha da küçük tüycükler üzerinde ızgara tasarımıyla karşılaşıyor bilim adamları. Bu ızgara bir tür protein olan melaninden yapılmış çubukların keratinle, bu da başka bir protein, bağlanmasıyla meydana geliyor. Melanin bir protein yapıda renk oluşumunu sağlayan bir protein. Keratin de kıl. Mesela insanın saçında da bulunan bir protein türü. Bunların birbirine bağlanması da oluşan ızgara şeklinde bir görünüm ortaya çıkıyor. Bu da tavus kuyruğunun şu anki tüyü. Nasıl bak, rengarenk, renklerde ahenk, parlaklık ve can alıcılık. Böyle bir sıcak bir his uyandırıyor maşallah tüylerde. Şimdi araştırmacılar her bir insanın saçında yüzlerce kez daha ince olan bu iki boyutlu küçük yapıların tüycükler üzerinde ard arda sıralandığını gördüler. Yani bu proteinden oluşan bu yapılar insanın saç kılından yüzlerce kez daha ince olan bu yapıların içerisinde iki boyutlu olarak, değil mi, ard arda sıralandığını görüyorlar. Demek ki teknoloji de burada hayli seviyede, ileri düzeyde. Bu ızgaradaki boşlukların boyutlarının ve şekillerinin ışığın hafif farklı açılarda yansıtılmasına, böylece renkteki çeşitlenmeye yol açtığı ortaya çıkartılmış oldu. Şimdi renkleri görüyoruz. Bakın, tavus kuşunun hem kendi rengi var hem de arka tarafında tüylerini açtığı zaman oluşan muazzam desen var. Maşallah. Araştırmacılar mekanizmadaki tasarımın son derece kusursuz bir şekilde tasarlanmış olduğunu ifade ediyorlar. Zira hakikaten kusursuz olduğunu herkes görüyor. Hiç şüphesiz tavus kuşunun tüylerinde kristal moleküllerini bir araya getirip düzenleyen ve onlardan harika desen çıkaran yalnızca Allah'tır. Allah kusursuz yaratmasını bir Kur'an ayetinde şöyle bildirir. Haşr suresi 24. ayette, şeytanı Allah'a sınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Şimdi tavus kuşunun tümüne baktığımızda yine proteinleri görüyoruz. Ama renkli proteinler değiller. Işık geldiği zaman, ki bu ışık güneşten gelen, günün her vakti gelen bir ışık. Çeşitli dalga boylarda gelebiliyor ışık günün belli vakitlerine ve bulunduğunuz ortama göre. Ama ışık tavus kuşunun tüyüne girdikten sonra, yani ışık ışınları girdikten sonra, ışınlar yansırken çeşitli kırılımlara uğruyor ve dalga boyu değişiyor. Burada optik bir kural var, optik bir hassasiyet var. Bunu sağlayan ise tavus kuşunun tüyündeki proteinlerin eşsiz bağlanışları, ızgara şekilli görünümleri. Hatta iki boyutlu yapılar oluşturuyorlar. Gelen ışığın kırılması sonucunda ise değişik renkler ortaya çıkıyor. Mesela bir prizmaya siz bir ışık tuttuğunuzda, bunun yansıdığı zaman ışık tayfında birkaç farklı renge ayrıldığını görürsünüz. Ama yansıyan ışığın rengini bilip oraya o şekilde kırılacak mekanizmaları koyup, başka yere de başka şekilde kıracak mekanizmaları koyup ışığı, farklı renkler oluşturup en sonunda da çok güzel bir ahenk oluşturan yalnızca, evet, Allah'tır. Çünkü hayvan, tavus kuşu belki çoğu zaman kendi tüyündeki deseni göremiyor bile. Çünkü arkasında. Onu başkasına gösteriliyor. En önemlisi de insana gösteriyor. Ama baktığımız zaman hepsinde can alıcı muazzam renkler ve muazzam bir güzellik var. Ve çok ileride bir teknoloji var. Ve bunun hepsinin de bilgisi DNA'sında kayıtlı. Demek ki DNA öyle değişen, zaman içinde bilgiler eklenen, hatta çıkartılıp eklenip mükemmel hale gelen bir yapı değil. Zaten başından beri mükemmel olan ve canlının, yani yaşamasına yettiği gibi besleniyor, ürüyor, bütün yaşam işlevlerini yaptığı gibi çok da muazzam güzellik ortaya çıkartıyor aynı DNA'dan. Bu da bize Allah'ın yaratılış sanatının güzelliğini gösteriyor. Maşallah.
Maşallah.
Yani temel evrimciler sırf temel ihtiyaçlar üzerinde duruyorlar. Beslenmek ve üremek üzerinde dayalı bir yaşam amacı öne sürüyorlar kendi saçma ideolojilerinde. Fakat Allah öyle değil. Hem temel ihtiyaçlarını karşıladığın, hem de çok muazzam, estetik, medeni, son derece sıcak bir hayat yaşattırıyor inşallah. Yarattığı canlılar da bize bunu gösteriyor. Değil mi? Tavus kuşundan çiçeklere kadar her birinde çok muazzam güzellik görüyoruz. Biz subhanallah, elhamdülillah diyoruz. Charles Darwin beni hasta ediyor diyor. Yani ne gerek insan kendini zorlayacak böyle güzele, güzel de için sevinsin, değil mi? Mutlu ol. Beğenmiyor mesela, beni hasta ediyor diyor. Allah korusun, Allah hidayet versin deriz.
Evet, hastalıklı bir yapısı var zaten. Bunu her fırsatta söylüyor, mektuplarında da yazıyor. Yani mesela hem bu şeyin hiç hipotez paçavrası diyor, bakın diyor ki teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı diyor. Paçavra diyor, kendisi söylüyor. Yine söylüyor bakın başka bir şeyinde, mektubunda. Bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Yani evrime ait hiçbir kanıt yoktur diyor. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız diyor. O zaman yani neyi savunuyorsun sen? Değil mi? Yani bu yalanı savunduğunu biliyor. Ondan sonra da hasta oluyorum diyor. Ya bunu sırf şunun için yapıyor demek ki. Sırf bir yaratıcının varlığını inkar etmek için. Darwinizmin temel esası budur zaten. Amerikan Ateizmi Geliştirme Birliği Başkanı var, Charles Smith. Diyor ki, evrim diyor, çok net konuşuyor. Evrim ateizmdir diyor. Yani evrimin, Darwinizmin tek desteklenmesinin sebebi ateizmi destekliyorlar. Yani bir yaratıcının varlığını kabul etmemek için. Yoksa herkes biliyor saçma sapan bir şey olduğunu. Evrimin hiç olmadığını. Çünkü fosiller ortada yani. Milyonlarca, yüz milyonlarca fosil var. Yok evrim. Kur'an'da da yok. Kur'an'da yok zaten. Yani Allah evrim yaratmadığını bildiriyor. Fosillerde yok. Proteinler kendi kendine tesadüfen olamıyor. Zaten o bitiriyor en başta evrimi. Yok yani, olmamış. Artık bunun zorlamanın bir alemi yok. Nitekim zorlayacak durumları da kalmadı. Artık konuşamıyorlar. Çıkıp da kimse ben evrimciyim diyemiyor. Eskiden evet, öyle bas bas bağırırlardı. Evrim var işte, şudur budur falan, evrim bilimseldir falan diye. Ne oldu? Uzaylılar getirdi diyor. Dünyanın bir numaralı evrimcisi. Öbürleri bir toplantı yapıyorlar. Bir gidiyoruz oraya. Ne yapıyorlar? İşte ne oluyor burada diye böyle. Biri kürsüden kaçıyor. Öbürü bilmem ne falan böyle. Darmadağın. Bütün dünyanın evrimcileri orada. Bir soru sorduk yani. Bir şey demedik ki. Beni o mikrofon almasalardı Allah'ın izniyle orada yağmur gibi gelecekti böyle şeyler, ama anladılar yani durumun ne olacağını. Hocamızın adını duyunca buz kesti salon böyle. Ha, 1000 kişi var orada yani. 1000 kişi hepsi evrimci. Biz 1 kişiyiz yani. 2 kişiyiz. Bir de Cihat Hocam var. O da kamerayla, kamerada Cihat Hocam da. Ne oluyor burada dedik. Biz Harun Yahya tarafından geldik deyince böyle biri bir yere düşüyordu. Bayılıyordu adam ya. Douglas Fütüma. Koskoca Douglas. Efendime söyleyeyim. Dünyanın 2 numaralı evrimcisi, böyle kitaplar yazmış falan. Baygınlık geçirdi. Gidip tedavi edecektim yani. Bir şey olsa böyle Douglas'ın diyecek, ayaklarını kaldırın falan, tansiyonu düştü falan diye. Yani çünkü yok böyle bir şey. Peki niye savunuyorlar bunu? Ya olmayan bir şey savunulur mu? Yalan söylüyor adam yani. Bu yanlış. Ve bu bilimi durduruyor. Yani bütün bilimsel delilleri yalan söyleyerek çarpıtıyorlar. Bu tabii çok zarar veriyor. Hem bilimi yavaşlatıyor, zarar veriyor. Tabii daha da önemlisi, bütün kötülüklerin de kaynağını oluşturuyor. Yani bir yaratıcının varlığının reddedilmesi hemen şu, yani şu anlama geliyor, haşa. Siz tesadüfen oluşmuş bir hayvansınız, bir yaratıcınız yok, sorumlu olduğunuz bir yaratıcılık yok. Ne yaparsanız hayatta kalmak için tamamdır. Bir güçlü olursanız ayakta kalırsınız. Çatışın, kan dökün, ezin, yıkın, yakın. Mühim olan ayakta kalmanız sizin, başka bir şey yok, bir konu yok. Ve sorumluluğunuz da yok, haşa. Bunu sen öğrettin mi okullarda? O adam gidiyor, Hitler oluyor, Stalin oluyor. Mesela öyle biri Finlandiya'da ve Amerika'da okul basmışlardı böyle makinalı tüfekle, tabancalarla. Çocukları kaç kişiyi katlettiler öyle. Bir tanesi böyle tişörtüne doğal seleksiyon yazmış böyle. Sonra niye yaptın bunu diyorlar. Ben diyor evrimi hızlandırmak için yaptım diyor. Evrimi tamamlamak için yaptım diyor doğal seleksiyonu.
Çocuk ya, lise yaşında çocuk
değil mi? Lise yaşında. Kafayı yemiş yani böyle. Ama ona öyle öğretilirse okulda, ondan sonra da şaşırıyorlar. Aa, bu niye böyle oldu? Niye böyle olacak? Sen onu okulda öğretmiyor musun? Sen hayvansın. O da diyor ki ben de evrimi tamamladım böyle diyor. Yardımcı oldum diyor evrime diyor. Hitler de öyle diyor. Ben de evrime yardımcı oluyorum demişti o zaman.
Hızlandırıyorum demiş.
Hızlandırıyorum tabii. Yani işte bu demişti, Ari insan Alman ırkı var. Alman ırkını çıkarın diyor ama gereği maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor. Ben diyor maymunları eliyorum diyor işte diyor. Yani daha gelişmiş hayvan türü kalıyor diyor o zaman diyor geriye. Daha iyi olan diyor.
Evet.
Hastaları, bütün sakatları öldürdüler, katlettiler. Yani bu olur mu? Allah tam tersine onlara sevgiyle, şefkatle korumayı, yani güçlü olan ayakta kalır değil, güçlü olan zayıfı koruyup kollar İslam'a göre. Allah şeytandan Allah'a sınırım. Yeryüzünde diyor zayıf bırakılmışlar. Kadınlar çocuklar adına niye mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. Bize katından bir koruyucu gönder diyen
evet,
zayıf bırakılmışlar. Allah'ın emri bu. Nerede zayıf varsa, nerede güçsüz, tam tersine onu koruyup kolluyor Müslüman. Hatta müşrikleri dahi, yani müşrikler diyor size sığındığı zaman diyor eman için diyor Allah, yani koruma talebiyle, korunmak için onları diyor güvenlik içinde gideceği yere ulaştırın diyor. Allah'ın emri bu. Hocamız açıkladı, dedi ki yani bu dedi Müslüman dedi hayatını tehlikeye atarak yapar dedi bunu dedi. Çünkü Allah korumayı emrediyor. Bir koruma, güvensiz bir ortam var mesela böyle. Müslüman hayatını tehlikeye atarak koruması altına alıyor ki onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştırıyor. İşte İslam dini merhameti, sevgiyi, şefkati getiriyor inşallah. Koruyup kollamayı.
İnşallah bütün dünyada yayılacak inşallah.
İnşallah.
Evet, kısa bir aramız var herhalde.
Kısa bir aradan sonra tekrardan beraber olacağız inşallah sevgili izleyenler. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.
Evet doktor.
Evet, programımıza gelen bir iki mesajı cevaplayalım. Gelen mesajlardan
İnşallah.
Bir iki tanesini. Dün mesaj gönderen bir kardeşimiz tekrar mesaj göndermiş. Dün şunu söylemişti. Yani Kur'an'da evrime delil var mı? Allah'ın o dönemin ahlaksız olan bazı Yahudilerini maymunlar olarak, maymunlar olun, aşağılık maymunlar olun ayetinden yola çıkarak bunun evrime delil olmayacağı tabii ki olmadığını söyledik. Çünkü burada insanın bir anda aşağılık maymunlar olun, bir anda maymun olması var ki Kur'an'da hep bir anda varoluş vardır. Hazreti Musa'nın asasının bir anda canlı yılana dönüşmesi, meleklerin ve cinlerin yaratılışı, tabii ki evrim yok. Hazreti İsa'nın çamur biçimindeki bir kuş yapıp, çamura kuş biçiminde biçim verip, Allah'ın izniyle üfürerek bir anda canlı kuş olması, hepsi evrimin olmadığını gösteriyor. Burada hiçbirinde evrim yok. Kur'an'da tam tersine hep Allah'ın ol demesiyle bir anda yaratılış vardır.
Evet.
Cennetteki huriler, vildanlar, gılmanlar, ondan sonra ağır atlastan işlenmiş döşekler, elbise, kıyafetler, tahtlar, hepsi Allah tarafından Allah'ın ol demesiyle yaratılmış. Şimdi diyor ki bakın kardeşimiz teşekkür demiş. Biz teşekkür ederiz mesaj gönderdiği için. Samimiyetle yazmış. Bilimin hakemi Kur'an'dır mantığı ile bilimin kırmızı çizgilerini Kur'an'a dayandırmak, İslam insanının dogmatik ve tümden gelim kolaycılığı ve tembelliği içinde olduğunu kanaati uyandırıyor diyor. Bilimin kırmızı çizgilerini bugünkü insan aklının Kur'an'ı yorumlayarak ilan etmesi mantığı yanlıştır demiş kendine göre. Bırakın evrimi ispatlamaya çalışanlar çalışsın ki bu emekleri doğruyu güçlendirecektir. Her şey doğruyu tamamlar. Bizim en büyük hatamız bilimi ön yargılarımız ile yapmaya çalışmamızdır. Ve buna da Kur'an'ı sebep göstermemiz İslam aleminin bilimde ilerlemesini engellemektedir. Neden biz hep antitez üretme rolüne saplandığımızı hiç düşündünüz mü? Onlar çalışıyor ve keşfediyor. Biz ise her keşfin Kur'an'da olup olmadığını araştırma tembelliği peşine düşüyoruz. Savunmada kalmak Müslümana yakışmıyor demiş kardeşimiz. Bırakın yanlışı önce biz yapalım. Bilimde süreklilik ancak deneme yanılma hakkını ve gücünü kaybetmemek ile olur. Emir Alkan isimli kardeşimiz. Şimdi cevaplayalım. Bilimin hakemi Kur'an'dır mantığı ile bilimin kırmızı çizgilerini Kur'an'a dayandırmak, İslam insanının dogmatik ve tümden gelim kolaycılığı ve tembelliği içinde olduğu kanaatini uyandırıyor demiş. Bilimin hakemi Kur'an'dır mantığı ile. Şimdi bir kere bilimin değil her şeyin hakemi Allah'tır. Yani Allah bunu Kur'an'da bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Bakın Allah diyor ki Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Allah'tan başka hakem olmaz. Bilimi yaratan Allah'tır. Ve Allah bilimi bir amaç uğruna yaratmıştır. Çünkü mesela şimdi DNA'yı yaratan Allah. DNA'nın kopyalama mekanizmalarını, bütün o proteinleri, ribozomları yaratan Allah. Bu proteinleri üçe katlayan başka proteinlerle, şapelon denen proteinlerle Allah. Biz buna baktığımız zaman bu genetik bilimi oluyor, moleküler biyoloji oluyor. Demek ki genetiği ve moleküler biyoloji yaratan Allah. Yıldızlara bakıyoruz, gök cisimlerinin hareketlerine, astronomi oluyor bu. Astronomi yaratan kim? tabii ki yıldızları, gök cisimlerini ve onları bir düzen içinde hareket ettiren ve o düzeni yaratan Allah. Allah'ın düzen içinde yaratmasından bilim olur zaten. Ve insan buna bakıp incelediği zaman bu bilimi oluşturur. Yani insan doğa olaylarını inceler, objektif olarak bakar, çıkarımlarda bulunur, değil mi? Varsayımlarda bulunur, çıkarımlarda bulunur, hipotezler ileri sürer. Bu bilimi oluşturur. Ama doğanın yaratıldığı gerçeği ne? Bir bilim adamı asla inkar etmez. Bilim de inkar etmez bunu. Çünkü bilim Allah'a varlığını inkar etmek amacıyla yola çıkmaz. Biz doğaya baktığımız zaman mükemmel bir düzen, nizam, intizam görüyoruz. Ve bunun da bir yaratıcısı olduğunu söylüyoruz tabii ki. Görüyoruz hemen bunu. Yani çocuk olsa anlar. Allah'ın varlığını bilmek için zaten bilim adamı olmaya da gerek yok. Yoksa bilimin amacı kalkıp da 19. yüzyıl safsatını savunmak değildir. Bakın Allah bir ayette söylüyor bilimin amacını. Onlar diyor ayaktayken, otururken ve yanları üstüne yattıklarında göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler diyor. İnsan göklerin ve yerin her şeyin yani yaratılışı konusunda düşündüğünde bu bilimi oluşturuyor. Ve ayetin devamında diyor ki Allah, ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Yani biz bilimsel delillerle bilime bakarak Allah'ın varlığını kavruyoruz. Allah'ın sonsuz sanatını, sonsuz aklını ve sonsuz gücünü kavruyoruz. Bilimin bir amacı var. Allah bir amaç için yaratmıştır bilimi. Dolayısıyla bilimin kırmızı çizgilerini Kur'an'a dayandırmak, bilimin kırmızı çizgisi diye bir şey yok. Bilimi yaratan Allah. Bilim dinin içindedir zaten. Din her şey. Dünya hayatında bir amaç uğruna yaratmıştır Allah. Bilimi de bir amaç uğruna yaratmıştır. Biz bilimle Allah'ın varlığını kavruyoruz. Bilimin kırmızı çizgilerini bugünkü insan aklının Kur'an'ı yorumlayarak ilan etmesi mantığı yanlıştır. Bu da doğru değil. Şimdi Kur'an bilimi yönlendiriyor. Yani doğru bilgi Kur'an'dan geliyor. Ama Kur'an bir bilim kitabı tabii ki değil. Yani biz her şeyi Kur'an'da, bütün bilimsel delilleri Kur'an'da buluruz diye böyle bir iddiamız yok.
Evet.
Zaten öyle bir şey yok. Ama Kur'an bilime yol gösteriyor. Çünkü Kur'an'da mesela Allah'ın yoktan var ettiği belirtiliyor. Biz bilimsel araştırma yapıyoruz. Bakıyoruz Big Bang ile yoktan var edilmiş. Fosil kayıtlarına bakıyoruz. Canlıların birdenbire ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela ilk balık diyoruz. Bir gidiyoruz 540 milyon yıl önce Kambriyen döneminde balık bir anda ortaya çıkıyor. Omurgasıyla, mükemmel yapısıyla. İşte bu yoktan var ediş. Bir anda yaratıyor Allah. İlk bakteri, ilk canlı 3,5 milyar yıl önce siyanobakteri birdenbire ve eksiksiz mükemmel yaratılıyor. Ama bu bilgiyi biz Kur'an'dan alıyoruz. Eğer şimdi bugün de olduğu gibi mesela materyalistler madde diyorlar. Her şey maddedir. Haşa bir yaratıcı yoktur. Madde de kendi kendini organize eder diye bir fikirle ortaya çıkıyorlar. Bir ön yargıyla. Bu ön yargı muazzam zaman kaybettiriyor bilime. Çünkü yanlış. Madde kendi kendini falan organize etmez. Bu mantığa da aykırı, bilime de aykırı. Gözlemlere de aykırı, her şeye aykırı. Kusursuz bir nizam ve intizam var ve o nizam ve intizam her an devam ettiriliyor. Bunun arkasında bir güç var tabii. Yani tıpkı bir tablo gibi. O tablonun sanatçısı var demektir. Bu yaratılışın da bu mükemmel düzenin ve bir sanat mı görüyoruz tabii her şeyde. O zaman onun da bir sanatçısı var, onun bir yaradanı var demektir o. İnsan Allah'ı akılla biliyor, Allah'ı görerek değil. Bırakın evrimi ispatlamaya çalışanlar çalışsın ki bu emekleri doğruyu güçlendirecektir. Biz evrimi ispatlamaya çalışanlar çalışmasın demiyoruz. Sadece bir yanlış içinde oluyorlar. Bir vakit kaybı, vakit ve para kaybına sebep oluyorlar.
Evet.
Şimdi bu her zaman öyle yararlı olan bir şey değil onun zannettiği gibi. Birçok zaman çok zarar veriyor. Mesela bakın ben bir örnek vereyim tarihten. Lysenko diye bir bilim adamları var. Baş biyoloğu Rusya'nın Stalin döneminde komünist, Darwinist ve materyalist. Evrimci yani. Ama tam evrimci yani. Diyor ki Lysenko buğdayın evrim geçirip soğuk bir iklimde evrimleşeceğini, soğuk iklime uyum sağlayacağını ve zamanla soğukta büyüyebileceğini iddia ediyor. Evrimleşeceğini iddia ediyor. Ve deney yapmaya kalkıyor. 8 milyon hektara Sibirya Ovası'nda 1927 ve 28 kışlarında Rusya'nın tahıl ihtiyacının büyük bir bölümünü ekiyor oraya. Fakat herif öyle psikopat ki bakın Darwinist aynı zamanda. Diyor ki uygun çevre koşullarında yetiştirilen buğday bilgileri çavdara dönüşecektir diyor. Bunu iddia ediyor. Eğer uzun süre soğuk suda bırakılırsa diyor bu da uygun soğuk hava şartlarına uygun bir yapa kazandıracak diyor buğdaya. Bir de diyor ki tohumları birbirine çok yakın olarak toprağa ekmek suretiyle aralarında sosyalist dayanışma olacak diyor. Bir ekiyor. Rusya'nın tahıl ihtiyacı o sene bir gidiyor Sibirya Ovası'ndaki bu psikopat deney yüzünden. Bakın Darwinist deney yapıyor. Bir şey evet. Demiyor ki adam. Evrimleşecek diyor. Onu iddia ediyor. Hani senin iddiana göre Evrimcilerin bırak önü açılsın. Bu mantıksız bir şey. Yani bunu mantıksız olduğu belli değil mi? Nitekim bütün o buğday gidiyor. Rusya'da milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Yalnız bu değil yani. Bilimi geri bıraktıran çok olay var. Big Bang'in reddedilmesi olayı var. Einstein bile formülünü değiştiriyor. Big Bang 70 yıl boyunca inkar ediliyor. Niye inkar ediliyor? Bütün deliller destekliyor. Edwin Hubble daha 1928 yılında görüyor uzayın genişlediğini. Hemen kabul edilmesi gerekirdi. Gamow ispatlıyor. Arno Penzias, Robert Wilson ispatlıyor. En son NASA uydu gönderiyor da ondan sonra tam olarak kabul ediliyor. Halbuki Big Bang daha en baştan itibaren yani 20. yüzyılın başından itibaren, 19. yüzyıldan itibaren biliniyor. Alexander Friedman var o dönemde. İşte Einstein birlikte uzayın statik olmadığını biliyorlar zaten. Ama bu evrimci mantık yüzünden, bu kafa yüzünden hep geciktiriliyor. Halbuki Kur'an'da buna işaret var. Demek ki hangi bilgi doğruymuş? Kur'an'daki bilgi doğruymuş. Ne diyordu değil mi? Kur'an'dan bilgi çıkarmak doğru olmayabilir. Tam tersine. Kur'an'da en doğru bilgi var. Allah yarattığı için Allah söylüyor onu. Eğer onu kabul etselerdi daha 1900'lü yıllarda, 20. yüzyılın başında kabul edilecekti Big Bang. 70 yıl kaybetti bilim. Niye kaybetsin ki bilim 70 yıl zaman? Bizim en büyük hatamız bilimi ön yargılarımız ile yapmaya çalışmamızdır. Biz bilimi ön yargı, şimdi Kur'an'dan doğru bilgi alınıyor. Ama biz Kur'an'la bakmadığımız zaman da, objektif olarak baktığımız zaman da Allah'ın yarattığını çok net olarak görüyoruz. Mesela hücreye bakıyoruz, bir proteine bakıyoruz. Proteinin tesadüfen olamadığını görüyoruz. Başka proteinler gerekiyor. Mutlaka yaratılmış olduğunu gösteriyor bize bu. Nitekim bakıyoruz ilk canlı hücresi birdenbire eksiksiz ortaya çıkıyor. Öyle proteinler birleşip hücreyi yapmıyorlar. Hücre birdenbire ortaya çıkıyor ve protein üretiyor. Protein çünkü sadece hücrenin içinde üretilebilir. Bütün düzenekler hücrenin içindedir. Binin üzerinde protein gerekiyor hücrenin üretimi için, son hali için. DNA gerekiyor, enerji gerekiyor, yani bir canlı hücresi gerekiyor. Bu zaten evrimi bitiriyor. Ve buna da Kur'an'ı sebep göstermemiz İslam aleminin bilimde ilerlemesini engellemektedir. Bu da yanlış. Şimdi Kur'an'a inanan bilim adamları vardı 10. yüzyılda. Kur'an'ı esas kabul ettiler ve bütün Allah'ın emri üzerine, çünkü Allah Kur'an'da bilime emrediyor. Muazzam bir ilerleme yaşadı 10. yüzyılda. Değil mi? Bütün İbn Sina'lar, Ali Kuşçular, ondan sonra İbn Cülcüller, İbn Heyzem, El-Kindi. Modern bakın tıbbın, astronominin, modern optiğin, anatominin hepsinin kurucuları İslam alimleriydi. Sadece İbn Sina'nın modern tıp kitabı 8 asır Avrupa'da standart tıp kitabı olarak okutuluyor. Bilimi geri mi bıraktırdı Kur'an? Tam tersine çok inandık tabii. İman eden bilim adamları ilerlediler. Bunu Batı dünyasında da görüyoruz. Galileo, Einstein, Isaac Newton hepsi inanmış bilim adamları. Çağın en büyük fizikçileri. İnanç durdurmaz. Tam tersine Darwinizm durdurur. İnançlı, imanlı bilim adamları çok ilerliyorlar. Çünkü Allah'ın yarattığı açık. Adam evet. Samimi olarak yani bir kere İslam bilimi engellemek değil, Allah bilimi emrediyor Kur'an'da. Şimdi ben birazdan ayetler de okuyacağım bununla ilgili inşallah. Devam edelim. Neden biz hep antitez üretme rolüne saplandığımızı hiç düşündünüz mü? Hayır. Antitez üretme rolü. Öyle bir şey yok. Darwinizm bir pagan dini. Darwinizm bilim değil. Biz bir antitez de üretmiyoruz. Bunu saçmalığını ortaya koyuyoruz yani. Niye yalana inansın insanlar? Yani bir insan abuk sabuk bir şeye inanıyor. Mesela biri çıkıp diyor ki dünya diyor köşeli diyor. Anlatmayalım mı dünyanın yuvarlak olduğunu? Ya kardeşim sen deli misin yani? Teleskopla çekilmiş resimleri de var. Dünya yuvarlak işte bak. Demez miyiz yani? Niye bütün bir hayatı boyunca bir yalana inansın? Bu ondan çok daha kötü. Darwinizm diyor hayat tesadüfen oldu diyor. Atomlar kendi kendine organize ettiler diyor. Madde kendi kendine organize eder diyor. Tabii ki biz bunu bilimsel delillerle çürütüyoruz. Çünkü bu mantık komünizme gidiyor, faşizme gidiyor. Yüz milyonlarca insan katledildi 20. yüzyılda bu yüzden. Buna karşı bilimsel mücadele gerekiyor. Ama ayrıca önemli olan bir nokta var. Yani biz Darwinizm öğretilmesin demiyoruz. Hocamız diyor ki tam tersine diyor. Okullarda Darwinizm anlatılsın. Bütün diğer sapkın felsefeler de anlatılsın. Komünizm, faşizm, satanizm, Hinduizm, Budizm hepsi anlatılsın. Ama aynı zamanda İslam, Hristiyanlık ve Musevilik de anlatılsın. Darwinizm anlatılıyorsa ama mutlaka proteinlerin oluşmasının imkansızlığı ve 350 milyon tane fosil de anlatılsın. Darwinizmi geçersiz kılan yanlışlığı da anlatılsın. Ama hepsi birlikte öğretilsin. İsteyen istediğini seçer. O zaman gidip adam zaten Darwinizme inanmaz. Yani Darwinizm öğretilmesin demiyor kimse. Ama yanlışlığı da anlatılsın. Komünizm anlatılsın ama komünizm neden bilimsel olarak geçersiz olduğu yanlışlığı da anlatılsın. Evet. Zaten adam gidip ondan sonra ne komünist olur ne darvinist olur. Oluyorsa da kendi bilir yani. Allah dinde zorlama yoktur diyor. Onlar çalışıyor ve keşfediyor. Biz ise her keşfin Kur'an'da olup olmadığını araştırma tembelliği peşine düşüyoruz. Bu da doğru değil. Şimdi onlar çalışıyor ve keşfediyor. Bilim adamlarının önü açılır zaten. Ama darvinistler şunu yapıyor. Bakın problem burada. Onlar her bilimsel gerçeği çarpıtıyorlar. Ve yalan söylüyorlar. Yani niye yalan söylemelerine izin verelim? Bilimsel olarak ispatlarız olmadığını. Bakın neler yapıyorlar? Sahtekarlık da yapıyorlar. Yani yalan söylüyorlar ve sahtekarlık yapıyorlar. Mesela bir örnek verelim. Şimdi paleontoloji bilimi var. Neyi inceler? Fosilleri inceler. Şimdi siz bir fosil bulduğunda bunu saklarsanız, gizlerseniz bu doğru bir hareket midir? Veya sahtekarlık yaparsanız insan kafatasıyla maymun kafatasını birleştirip bunu müzeye götürüp milyonlarca insana işte bu insanın atası diye gösterirseniz doğru bir hareket mi bu? E tabii ki değil. Bunun yanlışının anlatılması gerekir. Adam Smithsonian Enstitüsü'nde neydi ismi?
Wallace soy ismi.
Bu Rich miydi? Öyle bir ismi vardı. Şimdi birazdan hatırlarım. Neyse. Müzenin müdürü herif 70 yıl boyunca saklıyor. 65 bin tane fosil bulunmuş. Kambriyen dönemine ait. Bunları gizliyor. Depoda saklıyor. Kimseye göstermiyor. Niye? Çünkü evrimi yanlışlıyordu ondan. Şimdi bu bilim adamlığı mı bu?
Sahtekarlık.
Değil mi? Sahtekarlık yapıyor. Onlar çalışsın. Çalışmasın demiyor kimse. Doğru yalan söylemesinler diyoruz biz. Mesela bir gen keşfediliyor. Var olan bir gen. Tutuyor bunu diyor ki bu mutasyonla diyor başka bir canlıdaki filanca genden diyor mutasyonla evrimleşerek oldu diyor. Şimdi bu bir yalan. Sen niye yalan yani niye yalanına müsaade edelim göz yumalım? Biz de diyoruz ki yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Bilimsel delili de şu diyoruz. Ya da diyor ki mesela bir fosil buluyor. Soyu tükenmiş bir canlıya ait. Bu diyor sudan karaya geçişin ara geçiş formu diyor. İkisi arasında bir canlı diyor. Üstüne de bunun böyle bir çizim yapıyor. Hayali çizim, sahtekar bir çizim yapıyor. Bazen bu bir kafa oluyor. Ona başka bir canlının gövdesini ekliyor. Tiktaalik rozea. Biz de diyoruz ki Tiktaalik rozea ara geçiş canlısı değil. O bir kafatası. Sadece kafatası buldu. Sahtekarlık yaptı. Kendisi anlatıyor zaten nasıl sahtekarlık yaptığını. Onun filmini gösteriyoruz. Bu diyoruz timsah kafatası. Tabii ki doğrusunu anlatacağız. Bilim adamının görevi budur. Doğruyu bulmaktır. Öyle biz yalanı alkışlayacağız. Ondan sonra yalana göz yumacağız. Tabii ki böyle olmaz. Bu doğru olmaz zaten. O insanları çok büyük felakete sürüklüyor çünkü de ondan. Bir de her keşfin Kur'an'da olup olmadığını araştırma. Öyle bir şey de yok. Kur'an bilim kitabı değil. Kur'an'da Allah mesela bilim yapmayı emrediyor. Neler emrediyor? Astronomi, embriyoloji, zooloji, botanik, ondan sonra biyoloji, paleontoloji. Bunlara ait ayetler var. Allah bunları yapın diyor. Mesela bakmıyorlar mı o deveye diyor. Nasıl yaratıldı? Şimdi deveye bakmak bilimsel imkanlarla değil mi? Bilim yaparak oluyor. Elektron mikroskopla devenin hücreleri inceleniyor. Mikroskopik yapılarla, mikroskoplarla bakılıyor. Moleküler biyolojik genetikle bakıyoruz. Devenin nasıl yaratıldığını inceliyoruz biz. Bu bir bilim. Allah bunu emrediyor. Bakmıyorlar mı insana diyor ya, insana bakmıyor mu diyor. Nasıl yaratıldı diyor. İnsana diyor Allah. Kendinize yani. Ayetlerimde kendi nefislerinize size göstereceğim diyor. İnsan kendini inceliyor. Bilimle inceliyor. Allah demek ki bunu emrediyor. Yani kendi vücudu üzerine deney yapmayı emrediyor. Emrediyor mu Allah? Emrediyor Kur'an'da. Müslüman bilim adamları da bunu yapmakla mükellefler o zaman. Değil mi? Allah mesela derin düşünmeyi emrediyor. Bakın diyor ki şeytandan Allah'a sığınırız. Şüphe Allah söylüyor. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten ayetler vardır. Şimdi biz buna bakıyoruz gökler ve yer nasıl yaratıldı diye. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı diyor. Nasıl bakıyoruz? Teleskopla. Değil mi? Göğü inceliyoruz biz. Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda alimler için gerçekten ayetler vardır. Bakın hep Allah düşünmeyi, bilim yapmayı emrediyor. Evet. Yüzlerce ayet var bu şekilde. Ve Kur'an'da biz her keşfi Kur'an'da tabii ki aramıyoruz. Ama Kur'an mucizeleri var. Yani birçok şey, yüzlerce Kur'an mucizesi var. Mesela evrenin genişlemesi var. Kur'an'da var bu. Ama biz bir bilimsel keşif yapıldığı zaman mutlaka geri dönüp o Kur'an'da var mı yoksa onu öyle bir şey yok. Bu yanlış, bu doğru değil. Savunmada kalmak da Müslümana yakışmıyor. Müslüman hiçbir zaman savunmada kalmaz. Müslüman fikren her zaman eze eze geçer inşallah. Biz hakkı diyor Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder diyor. Biz Darwinizmi hocamız vesile oldu dünya çapında. Yerle bir ettik Allah'ın izniyle, materyalizmle.
Müminler kafirlerin olduğu yerlere ayak basarlar diyor. Ki senin direkt Roma'daki olay yerinde durup savunma yapmak değil, direkt adamların mekanında tüm dünya evrimcilerin birleştiği mekana gidip direkt Allah'ı anlatmaktı yani konu. Müslüman'ın tabii ki böyle pasif bir yapısı olmaz. Değil mi? Maşallah böyle delikanlı fikren
yani hocamız
bilimle,
bakın Yaratılış Atlası 300 tane kitabı var maşallah.
Maşallah.
800 internet sitesi, 100 milyonlarca kitap indiriliyor. Yaratılış Atlası'nı 7 kiloluk bir daha gösterelim. Böyle Allah'ın izniyle şöyle maşallah bir kitap. Yüz binlercesini gönderdi bütün dünya üniversitelerine. Şimdi savunma mı bu? Ne savunması? Eze eze. Söke söke. Adamlar Darwinizmi falan bıraktılar şimdi. Uzaylılar yaptı demeye başladı. Başka bir şeyler söylüyor falan filan yani inşallah.
Evet.
Ve iman ediyor bilim adamları dünya çapında. Politikacılar iman ediyor. Sanatçılar iman ediyor. Milyonlarca insan imana dönüyor. Ateizmi bırakıyorlar. Darwinizmi bırakıyorlar dünya çapında.
İnşallah.
Bu değil mi? Allah ne diyor? Şeytandan Allah'a sığınırız. Müslümanlar diyor iyiliği emredip kötülükten sakındırırlar diyor. Müslümanın görevi bu.
İnşallah.
Savunma ne demek? Biz Allah'ın dinini, güzelliklerini yaymakla emredilmişiz yani. Allah Müslümanın görevi olduğunu söylüyor bunu. Onu yapıyoruz. Ve bunu bilimle, bilimsel delillerle yapıyoruz. Dediği gibi hocamın onların mekanlarına gidiyoruz. Ben tabii binin üzerinde konferans verdim hocamızın adına. İnşallah Allah adına, din adına. Bütün Amerika'nın en iyi üniversiteleri, İngiltere'nin, Avrupa'nın, Uzak Doğu'nun hepsine gittik. Japonya, Avustralya, Kanada gitmediğimiz yer kalmadı. Hadi diyoruz gelin size anlatalım. Darwinistler geliyor orada. Onların mekanında. Olmadığını ispatlıyoruz. Adam da itiraf ediyor sonra. Şimdi Pennsylvania State Üniversitesi diye dünyanın ve Amerika'nın en büyük üniversitelerinden birinde konferansımız olmuştu. Oraya Pat Shipman diye bir tane dünya cümle evrimci kadın geldi. Hatta slaytlarından birinde de onun Amerikan Scientist veya New Scientist dergisindeki alıntısını kullanıyordum. Bu Alan Fedoche ile ilgili. Neyse. Oturuyor evrimciler arasında. Salon evrimci doluydu böyle olduğu gibi. Konferans bitince onlar bir şeyler söyledi. Ben cevap verdim hepsine tek tek. Sonra Amerikan Bilimler Akademisi'nin internet sitesine yazı yazmış. Bütün baştan sonra konferansı anlatıyor. Tam ikna olmuş yani. Bunu dedi diyor, bunu dedi diyor, bunu dedi diyor, bunu dedi diyor, böyle diyor. Ondan sonra konferans olduğu gibi anlatmış. Etkilenmese, ikna olmasa yazar mı oraya? Bir kelime söyler, geldiler burada der mesela. Başkası olsa, estağfurullah bizi yani bu söylediklerimizi tenzih ederiz de. Yalan söyledi gittiler. Söyledikleri hepsi yanlıştı der. Şundan şundan da yanlıştı der mesela değil mi? Bana anlat deseler konferansı o kadar ayrıntılı anlatamam belki tekrar. Olduğu gibi anlatmış böyle. Şunu dedi. Kıyafetim bile yazmış. Şöyle giyindi diyor. Kravat takmış diyor. Kravat iğnesi var diyor. Mendil var diyor.
Kravat iğnesi hep konuluyor.
Slaytlar çok profesyonelce hazırlanmış diyor. Üç yerinde söylüyor bunu. Konuşmanın. Yani ispatlıyoruz işte Allah'ın izniyle. Savunma falan diye bir şey yok. Bırakın yanlışı önce biz yapalım. Niye yanlış yapalım? Biz hak yoldayız Allah'ın
pasif
izniyle.
Bir anlayış,
evet. Hakkı savunan değil mi? Tam doğru yoldadır inşallah. Biz Allah'ı ve dini savunucularız inşallah ve bunu bilimle yapıyoruz.
İnşallah.
Tabii ki karşı çıkarız bu darbizm saçmalığına. Bilimde süreklilik ancak deneme yanılma hakkını ve gücünü kaybetmemek ile olur. Yo tabii ki yani bilimsel araştırmalara biz karşı değiliz ki inşallah. Bilimsel araştırmaları her zaman destekliyoruz. Hatta yani şimdi bu mesela laboratuvarda araştırma yapıyorlar. Hocamız girip laboratuvarda araştırma yapmıyor. O bilgiler bize hazır olarak geliyor. Biz o bilgileri kullanıyoruz. Bilim adamı tabii ki desteklenir. Mehdiyetin özelliği bu zaten inşallah.
İnşallah.
Yani Mehdiyet döneminde bilim tarihte eşi benzeri görülmedik şekilde ilerleyecek inşallah. Bilim ve teknoloji. Çünkü önü açılacak sanat ve estetiğin. Öbür türlü muazzam bir kasılma geliyor. Yani Darwinizm sanatı öldürdü, bilimi öldürdü, estetiği öldürdü. Adam bakın bir yanlış madde kendi kendini organize eder diye bir saçmalıkla ortaya çıkıyor. Tesadüf ilah edinmiş. Bunu ispatlayacağım diye laboratuvara girmiş. Yıllarca boşuna para ve şey harcıyor. E tabii ki yapmasın bu yanlışlığı. Niye yapsın ki? Fosilleri saklıyor, sahtekarlık yapıyor. Bütün gerçekleri çarpıtıyor. Değil mi? Bir makale yazıyor. Allah'ın yaratmasının delillerini, iman hakikati anlatmış. Ama diyor bu böyle evrimleşti diye abuk sabuk bir izah getiriyor ondan sonra. Milleti kandırıyor. Biz demiyoruz bilim, yani bilim adamının önü bilimsel gelişmeleri her zaman desteklenir. Yalan söylemesin. Yani objektif olarak bulguları yazsın. Bakıyoruz doğada her yerde mesaj var. Her şey Allah'ın yaratıldığını söylüyor. Canlılardaki mükemmellik, kompleksite, bilgi, Canlılığın bir anda ortaya çıkışı, 350 milyon tane fosil, Big Bang ile maddenin, zamanın ve mekanın 15 milyar yıl önce yoktan var edilmesi. Bakın hepsi bize her yerinde mükemmel bir düzen olması. Değil mi? Her yerinde bakıyoruz Big Bang milyar kere, milyar kere, milyar kere, milyar kere, milyarda bir farklı olsa ne evren oluşuyor, ne zaman oluşuyor, ne mekan oluşuyor, ne atomlar oluşuyor. Bu mükemmel bir düzen. Yer çekimi dünyanın her tarafında ayrı, aynı. Bütün gök cisimlerine, kütlesine göre yer çekimi aynı. Şimdi bu bir düzen. Bize her yerden bakın Allah'ın yarattığı mesajı geliyor. Sonsuz bir aklın sahibinin. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Bir de şimdi bu anlayışta şu da olabilir. Kardeşimiz ve yani böyle düşünen belki insanlar da şu da olabilir. Allah'ın varlığını kavramak çok önemli. Şimdi Allah her şeyi kapsayan yaratıcı inşallah. Allah'ın gücü, ilmi her yerde var. Yani bilimsel gelişmeler ve bilimle uğraşan insanlar ve evrimciler işte bunlar dışarıda bir konu değil. Allah her şeyi kapsayan en üstün kuvvet o. Mesela Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sınırım. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Allah ayette hangi bilim adamı, hangi bilim dalı neyle uğraşırsa uğraşsın ancak Allah'ın izin verdiği ölçüde hangi ilmi verirse ona, onun izniyle, Allah'ın izniyle ancak onu bulabilir ve açıklayabilirler diyor Allah ayette. Yani bütün bilgi aslında Allah'ta. Biz sadece Allah'ın bize verdiği, öğrettiği kısmını ancak öğrenebiliyoruz, görebiliyoruz. Dünyadaki bütün bilim adamlarının söylediği bütün sözler hepsi Allah'ın izniyle söylenmiş. Allah'ın kaderinde ona söyletmesini yazdığı bilgiler oluyor. Onların kendileri bir, yani Allah'ın haşa kudretinin dışında kendi başına iradesi olan bir taife değil onlar. Onlar da bizzat Allah'ın yarattığı ve kaderinde olan insanlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür diyor Allah ayette. Hocamız bir röportajında insanlar Allah'ın varlığını ve büyüklüğünü böyle rakamsal olarak veya birimsel olarak kafasında bir yere hani sığdırmaya çalışıyor demişti. Hani sayısal olarak düşünmeye çalışıyor gibi düşünmüştü, söylemişti. Halbuki Allah'ın varlığı ve büyüklüğü birimlerle ifade edilmekten münezzehtir. Yani katrilyon kere katrilyon kare katrilyon kare üstü katrilyon kilometreden daha büyük. Sonsuz büyüklükte, sonsuz güçte yaratıcı inşallah Allah ve her şeyi kapsamıştır. Bütün bilgi de O'nundur. Ancak bu bilimsel çalışmalarda Allah'ın izniyle. Evet,
şimdi bu mesaja kapsamlı bir cevap verdik. Çünkü bu yanılgı bazen insanlarda olabiliyor. Yani şimdi bu kardeşimizi tabii tenzih ederim de bazen şöyle oluyor. Bu Darwinizm saçmalığına bir hayranlık oluyor. Yani çoğunluğun, dünyanın %99'unu kontrol altına aldı. Yani tamamen mantığa aykırı, bilime aykırı olmasına rağmen. Bilim değil yani bir kere. Bir pagan felsefesi. Firavundan, işte Firavun döneminden, Sümerlerden kalma bir pagan felsefesi. Ya çoğunluk bunu madem inanıyor, demek ki bu bilimsel, biz bunu Kur'an'da da arayalım o zaman. İslamlaştırmaya çalışalım. Bazı ayetleri de ona göre yorumlayalım. Bu çok yanlış. İnsan çoğunluğa göre hareket etmez diyor Allah. Çoğunluk iman etmeyeceğini bildiriyor. Allah Kur'an'da hatta çoğunluğun iman etmeyeceğini bildiriyor. Nitekim Darwinizm bütün dünyayı kontrol etti. Fakat bir yalan. Biz de yalan olduğunu göstermekte mükellefiz inşallah. Allah emrediyor çünkü. İyilikten emreder, kötülükten sakındırırlar diyor. Ondan kapsamlı bir cevap verdik. Başka bir kardeşimiz de mesaj yazmış. Selam demiş. Aleyküm selam. Değerli Doktor Oktar Hocam, sizin arkadaşlarınızı ve Adnan Oktar Hocamızı çok seviyor ve takdir ediyorum. Allah razı olsun. Her akşam sizleri büyük bir ilgiyle izliyorum. Hocamızın da birkaç kitabını ilgili okudum. Ve şu anda da daha iki kitabı elime geçti. Onları okuyorum. Ben şahsen evrim, bilim ve bilinçli tasarım gibi konulardan çok Kur'an ahlakı üzerine okuyor ve de kafa yoruyorum. Şu anda da hocamızın bu yönde yazdığı kitapları okuyorum ama benim okuduğum kitaplarda ve de hocamızın TV sohbetlerinde ya da izlediğim belgesellerde tüm dünyada giderek artan gelir adaletsizliği, sosyal sınıflar arasındaki uçurum, ülkemizde ve pek çok ülkedeki tek derdi helalinden ekmek yemek olan çalışanların emeklerinin sömürülmesi gibi konularda hiçbir yayına rastlamadım. Sizden ricam, yukarıda bahsetmiş olduğum konularda bir yayın var mı? Yok ise neden? Bence bu konulara ağırlık verilmesinin elzem olduğu kanaatindeyim. Lütfen hocamıza da saygı ve selamlarımı iletin. Aleykümselam. Ve canı pahasına çalışan ama emeği gasp edilen tüm sizler gibi bizler gibi beden işçilerinin emeklerinin sömürülmesinin nasıl, hangi yöntemlerle engellenebilir? Gerçek anlamda sosyal barış nasıl sağlanır? Yüce Kur'an'daki Maun suresinde geçen sözde alnı secdeye değen sahtekarların ipliğini pazara çıkarmasını bu naçizane kul istirham eder. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Vesselam aleyküm selam. İstanbul'dan Mehmet Yılmaz kardeşimiz. Şimdi tabii hocamız en iyi şekilde hocamız cevap verir ama biz de söyleyelim inşallah. Tüm dünyada giderek artan gelir adaletsizliği, sosyal sınıflar arasındaki uçurum, emeklerin sömürülmesi gibi yazmış orada. Şimdi hocamız bundan hep bahsediyor.
Evet,
ekonomik kriz var dünyada ve ahir zamanın alameti bu zaten. Dünya çapında kapladı bu. Aynı zamanda kan dökülmesi, savaşlar, bu bütün ekonomik bakımdan gerilemesi dünyanın hepsi ahir zaman alametleri ve sık sık ekonomik krizden bahsediyor. 2007'de başladığında söylemişti. Allah'ın izniyle Kur'an'daki işaretlere göre 2014'lerde sona erecek dedi hocamız. 7 yıla işaret var çünkü Kur'an'da da, hadisler doğrultusunda. Ve devam ediyor ekonomik kriz ve sık sık bahsediyor. Hem internet sayfalarında var, makalelerde var, kitaplara da geçti Allah'ın izniyle. Çünkü televizyon programlarının kitapları da basılıyor. Dolayısıyla sık sık bahsediyor hocamız bundan, adaletsizlikten. Nasıl adaletin olacağını çözümünü de söylüyor hocamız. Önemli olan olay bu. Önemli olan nokta, Allah affetsin, olay değil de. O da İslam Birliği, iddialı İslam. Bütün Müslüman aleminin birleşmesi inşallah. Ayrılık haram zaten inşallah. Ve mehdiyet, mehdidir dedi hocamız çözüm.
İnşallah.
Ve bu çözümü de Allah, değil mi, cabbar sıfatıyla bütün dünyaya gösteriyor ve gösterecek inşallah. Yani ekonomik krizin ortadan kalkması, bu gelir dağılımındaki bozukluk, adaletsizliğin ortadan kalkması Hazreti Mehdi ile oluyor. Çünkü Mehdi adaleti getiriyor dünyaya.
Huzur,
Allah barış. Tabii huzur, barış, zenginlik. Yani dünya çapında zenginlik olacak.
İnşallah.
Ve tek çözüm bu. Yani başka hiçbir çözüm olmaz. Hocamız bunu defaatle açıkladı. Yani yüzlerce programında sık sık bahsediliyor. Ve arkadaşımız herhalde gözden kaçırmış. Daha dikkatli dinlerse inşallah. Tek çözüm de Mehdiyet ve Müslümanların Birliği. İttihadı İslam'dır inşallah.
İnşallah.
Evet, Kur'an'da bir de Kur'an'daki Maun suresinde bahsi geçen sözde alnı secdeye değen sahtekarların, hocamız bu konuya sık sık değiniyor. Bir münafıkane akım var. Peygamberimiz hadislerde dikkat çekiyor buna. Maun suresinde de işaret edilen ve yüzlerce ayette işaret edilen münafıklar var Kur'an'da. Ve münafıklar ve onların getirdiği yobazlık var. O da tarif ediliyor. Çünkü dinde hurafeleri katıyorlar dine. Eklemeler ve çıkarmalarla münafıkların özelliği bu. Hocamız bunu hem kitaplarında anlatıyor hem de yüzlerce programında biz de anlattık. Hocamızdan öğrendiklerimizde inşallah. Kur'an'dan, hadislerden ve hocamızdan öğrendiklerimizde. Ve buna karşı en ciddi fikri mücadeleyi hocamız veriyor dünya çapında. Hem Darwinizme hem materyalizme karşı çok büyük bir yobazlık bu. Bir de bu münafık yobaz sistemine karşı. Yani sahtekarlara, alnı secdeye değen sahtekarlar inşallah. Bunun için de Kur'an'la, bilimle, delillerle, bilimsel delillerle mücadele gerekiyor inşallah. Bunu yapıyor hocamız zaten Allah'ın izniyle. Her fırsatta deşifre ediyor. Yaptıklarının yanlışlığını delillerle, Kur'an'dan delillerle, hadisten delillerle ve bilimsel delillerle de ortaya koyuyor inşallah. Allah'ın izniyle onun da çözümü Mehdiyet. Hocamız da Mehdi'nin öncüsü olarak bunu yapıyor. Mehdi çünkü bütün münafıkane, ceryan münafıkaneyi ortadan kaldıracak diyor inşallah.
İnşallah.
Said Nursi Hazretleri. Bu sistem işte, bu yobazlık sistemi, münafık sistemi. Onu ortadan kaldırıyor. Allah'ın izniyle hadislerde Peygamberimiz bütün mezhepleri ortadan kaldıracağını, mezhepleri kaldıracağını ve bütün tarikatların, cemaatlerin Hazreti Mehdi'ye bağlanacağını ve Hazreti Mehdi'nin vesilesiyle dinin asr-ı saadet dönemindeki gibi, Peygamberimiz dönemindeki gibi Kur'an'ın aslına döneceğini ve o şekilde yaşanacağını söylüyor. Peygamberimiz döneminde mezhep var mıydı?
Yoktu.
Tarikat, cemaat var mıydı? Yoktu inşallah. Mezhepleri ortadan kaldırıyor ve asr-ı saadet dönemindeki gibi Kur'an'ın aslıyla Peygamberimizin sünnetiyle, tefsirleriyle inşallah yaşanıyor. Onun da çözümü Mehdiyet inşallah.
İnşallah.
Evet, bir mesaj daha var. Selamlar Sayın Babuna, programlarınızı ilgili izliyoruz. Size bir sorum olacaktı uygun görürseniz. Vücudumuzda olan değişikliklerde hormonların salgılandığını biliyoruz. Bu salgılanan hormonlar neye göre salgılanıyor? Ölçüsü nasıl belirleniyor? Her insanda aynı olmamasının nedeni nedir? Kısaca bize hormonlardan bahsedebilir misiniz? Allah razı olsun. Tabii ki inşallah. Allah sizden de razı olsun. Aleyküm selam ayrıca. Hormonları, Hormon Mucizesi kitabı var. Daha detaylı bilgi adını alabilirler. Hormonların salgılanması çok hassas olarak kontrol edilmiş. Yani bunlar çok kompleks sistemler. Alıcıları var. Mesela bir insülin hormonunu örnek olarak verelim. İnsülinin salgılanması kandaki şeker miktarına göre oluyor. Şeker miktarı ne kadar yükselirse pankreastaki beta hücreciklerinden o kadar insülin salgılanıyor. Yani hormonların salgılanmasını kontrol eden sistemler yerleştirilmiş vücuda. Alıcılar var ve o maddenin oranında veya hormon olan ihtiyaç doğrultusunda o hormon salgılanıyor. Film mi göstereceksin insülin?
İnsülinin filmi tamam. Var.
Sen
anlatırken
onu
göstereyim. Evet.
Evet, şimdi insülinin nasıl salgılandığını gösteriyor Onur Hocam.
Evet. Pankreastan vücudumuzda ne var? Yediğimiz biyeceklerde enerji ünitesi olarak karbonhidratlara glikoza çıkarıyor. Glikoz şeker. Bunun içerisinde ne var? Enerji var. Şimdi enerji vücudumuzun damarlarında dolaşıyor ama belli bir limitte olması lazım. Her şeyden önce bu limiti bizim vücudumuz biliyor. Mesela bu mucizevi bir konu. Şekerin kanımızdaki ideal oranını sürekli tespit edip algılayan algılayıcılar var. Ve bunların hücreye geçmesi gerekiyor. Belli miktarın fazla üstündeyse hücreler geri alınması gerekiyor ki damarda belli bir miktarın üzerine şeker olmaması lazım. Bunu da sağlayan insülin hormonu. İnsülin hormonu bir genin ürünü, DNA'mızdaki bir genin ürünü ve salgılandığı zaman hücrelere bakın burada çok aslında ayrıntıya girmeden hemen kısaca gösterelim. Hücrenin içini ve dışını görüyoruz. Şimdi buradaki renkli hareket eden cisimlerin hepsi ayrı birer protein molekülü. Ve orada domino taşı gibi birçok proteinin birbirine 3 boyutlu tam uyumlu halde olduğunu görüyoruz. İnsülin denen molekül hücrenin zarına geldiği zaman hücrenin zarında bir seri reaksiyon başlıyor. Ve hücrenin zarında içerideki proteinler de birbiriyle harekete geçiyor. Ve sonuçta hücrenin zarında glikozu içeriye alacak olan kapı açılıyor. Bakın insülin bağlandı. Bir anda hareketlilik olmaya başladı hücre zarında.
Fosforilasyon denen işlem gerçekleşiyor. Yani fosfor ekliyorlar.
Enerji veriyorlar.
Ve zincirleme bir reaksiyon başlıyor.
Başlıyor evet. Hücrenin sol tarafı içi, sağ tarafı da hücrenin dışı. Bir anda insülin molekülü bağlanınca elektrik düğmesini açmış gibi oluyor. Bir anda fosforilasyonla elektrik yani enerji gelmiş oluyor. Ve enerjinin gelmesiyle bakın şimdi biraz sonra glikozu yani şekeri hücrenin içerisine alacak olan kapılar açılıyor. Yalnız dikkat edecek olursa her biri farklı renkte gösterilen bu şekillerin her birisi farklı bir protein. Aynen insülin gibi. İnsülin sadece bunların başlangıcını sağlayan bir anahtar düğme rolündeydi. Ve onun hücrenin zarındaki bu başka proteinlere, alıcı proteinlere bağlanması, insülini tanıyan proteinlere bağlanması sonucunda bakın o onunla bağlanıyor. O onunla bağlanıyor. O sinyali alıyor, başka bir proteine götürüyor. O onunla bağlanıyor gördüğünüz gibi. Ve sürekli hücrenin içerisinde bir işlem başlamış oluyor. Domino taşı gibi. Çok buradaki mekanizmanın ince ayrıntısına girmeye gerek yok ama sonucunda ne oluyor? Glikozu hücrenin içerisinde alacak olan hücrenin seçici geçirgen zarındaki kapılar açılmış oluyor ve hücrenin içerisine glikoz girişi sağlanıyor.
Şimdi bakın evet. Özetleyelim. Burada muhteşem bir sistem var. Bir kere insülinin ne kadar salgılanacağı nerede belirlenmiş? Pankreastaki bu adacık hücrelerinde. Ne kadar şeker varsa o kadar insülin salgılanıyor. Neden? Çünkü onun özel reseptörleri var. Hemen insülini ölçüyorlar, kandaki insülin miktarını. Ama ona tam uygun insülin salgılanıyor. İnsülinin görevi nedir? İnsülinin görevi, burada gördük, filmde de gördük. Kas hücrelerine, yağ hücrelerine, yani vücudumuzdaki hücrelere şeker girişini kolaylaştırmak. Çünkü amaç glikozu şeker enerji üretiminde kullanmak. Hücreye girdiği zaman glikoz, Krebs siklusu denen bir takım biyokimyasal reaksiyonlara giriyor ve neticesinde enerji elde ediliyor. Şeker enerji elde etmeye yarar. Fazlası olduğunda da yağ olarak depolanıyor. Çünkü başka metabolizmalara da gidiyor oradan. Ama insülinin görevi bu. Nasıl sağlıyor insülin bunu? Geldi, hücrenin üzerindeki alıcısına anahtar kilit gibi bağlandı. Nasıl bir kilidi bir tek anahtar açar? Tam uygun alıcısı var, mükemmel yaratılmış. İkisi de DNA'da kodlu. Tak diye oraya geldiği bağlandığı anda içeride ne oldu? Hücrenin içinde gördük. Hareketli fosforilasyon başladı. Denen kimyasal reaksiyonlar başladı. Hemen fosforilasyon başladı orada. Bir takım proteinler zincirleme aktif hale geldi. En sonunda GLUT4 denen bir protein. Bu da glukozun hücre içine girişini kolaylaştıran protein. Hemen götürüldü kesecikler içerisinde. Muhteşem bir sistem bakın. İnsülin başlattı bunu. O protein götürülüp hücrenin zarına yerleştirildi. Kas hücresi bu ya da işte yağ hücresi. Hücreye bir anda şeker akışı kandaki başladı. Bu hem hücreye şekeri sağlayıp enerji elde edimine kullanılmasını sağlıyor. Hem de kandaki şeker miktarını düşürüyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kandaki şeker miktarı düşünce belli bir düzeyin altına. Hemen bunu o pankreastaki adacık hücreleri algılıyor. Ölçüyorlar çünkü anan ölçüyorlar. Şeker miktarını. Şak diye durduruyor insülinin salınmasını. İnsülin yapımını. İnsülin yapımı da ayrı bir muhteşemlik. O da DNA'da o bölge var. O sinyal geldiği anda pankreastaki beta hücrelerine zincirin, o DNA zincirinin sadece o bölümü, 1 milyon sayfa arasından bir sayfalık bölüm karanlıkta bulunuyor. Açılıyor ve insülin molekülü sentezleniyor. Bakın insülinin resmini de göstereyim. Çok değişik bir yapısı var insülinin. Bu da ayrı bir iman hakikati. Evet, burada mesela insülinin salgılanmasındaki karmaşık reaksiyonları görüyorsunuz. Yani bizim anlattığımızdan çok daha kompleks bunlar. Ve muhteşem bir sistem var. Ama çok detaylı girmeyelim şimdi.
Evet.
Evet, insülin. Bakın insülinin şöyle bir yapısı var. İnsülin ilk salgılandığı bir protein bu insülin. İlk oluşan şekli bu şekilde. Böyle amino asit bir zinciri. Ve aralarında özel bağ var. Bakın burada gördüğünüz bağlarla bağlanmış. İki zincir birbirine. Ama bu ilk hali. Bu haliyle aktif değil. İnsülin aktif hale geçmesi için bu aradaki bölüm mükemmel bir kesinlikle bakın. Şu mavi olmayan bölüm kesinlikle kesilip çıkartılıyor. Bakın kesilip çıkartılıyor. O zaman insülin aktif hale geçiyor. Yani o kadar kompleks sistemler ki mükemmel. Hormonu aktif halde tutmuyor hücre. Çünkü kullanımda değil o anda. Ve evet. Zararlı olur yani. İnsülin böyle başıboş olsa
şeker komasından öldürür.
Hemen şeker komasından hemen ölüyorsunuz. Hipoglisemi, şok ölüm. Anında ki hastalıklar var böyle. Bakın sağlıkta kontrol ediliyor. Bazen insülinoma diye bir tümör var. Aşırı insülin salgılatıyor. O hipoglisemi şok tedavi edilmezse ve ölüm meydana getirir. O kadar anan kontrol ediliyor ki tam şeker ne kadar insülin o kadar salgılanıyor. Şeker ne kadar insülin o kadar. Şeker miktarı düşürülüyor. İnsülin hemen şak diye düşürülüyor. Kontrol ediliyor. Ölümcül olur çünkü aksi takdirde. Salgılanmaması da ölümcül olur. Diyabet hastalığı bu sefer de asidoz koma yine ölüm meydana geliyor. Diyabetik koma ve ölüm meydana gelir. Yani muhteşem hassas dengeler. Bu bir tanesi hormonlardan. Evet. Hormon mucizesi kitabını okurlarsa veya insanın yaratılış mucizesi
birçok hormonu görür.
Daha detaylı bilgi alır kardeşlerimiz.
Evet, oradaki mükemmellik mesela hastaneye gidip kan tahlili yaptırmıştı birçok hasta izleyicimiz. Orada hormonlarını kontrol ettiriyorlar. Kandaki ideal oranlarını. Sayfalarca liste çıkıyor. Bunların her birisi ayrı birer hormon. Ve kanda olması gereken proteinler. Bunların her birinin yanında da ideal oranları var. Kanda bu kadar olması gerekir diyor. Tamam mı? Normal hali bu. İşte sözün kısası vücudumuz o sayfalarca proteini kendi vücudumuzdaki DNA'nın ürünü olarak sentez ettiren, kandaki belli bir oranda tutan ve sürekli bunu denetleyen bir yapıya sahip. Hormonlar bizim vücudumuzdaki gelen, vücut dışından gelen elementlerin dengesini ayarlıyorlar. Çünkü 100 bin kilometre damar ağımız var ve bu damarlarımızın içerisinde de 6 litre sıvı kan dolaşıyor. Bunların içerisinde de bu sıvının içerisinde kimyasalların belli bir oranda olması lazım. Vücudumuz bunu sürekli biz uyurken, hastayken, ayaktayken, sınavdayken, kitap okurken her ne yapıyorsak yapalım her an bunu denetleyip bu ideal oranların dışına çıktığı anda gerekli proteinleri yani hormonları hemen salgılayıp kana veren bir sistem. Hormon sistemi. Muazzam ve mükemmel bir sistem. Bütün hepsinin de bilgisi DNA'mızda var maşallah.
Maşallah.
Evet. Maşallah. Evet, bir izleyicimiz yine, kardeşimiz rica demiş. Hayırlı günler, programınız çok çok güzel. Allah razı olsun. Hayırlı günler, Allah sizden de razı olsun. Benim sizden ricam insan vücudu ile ilgili değişik konuları anlatmanız. Mesela neden tansiyon düşer, nasıl hapşırırız, neden ateşimiz çıkar? Yani basit gibi konular ama bakıldığında birçok hikmeti olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Bengisu kibar kardeşimiz, doğru. Çok hikmeti var tabii. Yani çok güzel. Mesela sırf ateş çıkması başlı başına bir muhteşem sistem. Ateşin özel bir anlamı var. Hasta olduğumuzda ateşimiz çıkıyor. Çünkü vücuda giren bakteriler ve virüsler özel böyle protein yapısında protein yapısı var bunların. Onların üzerindeki protein yapısındaki bu antijen denen moleküller hipotalamus da bizim vücut ısını kontrol eden merkeze gidip oraya yapışıp oraya yapıştıkları zaman ateşimiz yükseliyor. Ya da bağışıklık sisteminin salgıladığı pirojenik maddeler denen özel maddeler var böyle moleküller. Onlar da bağışıklık sistemi salgılıyor. Ki bir enfeksiyon olduğunda, bir savaş gerektiğinde bir amacı var bunun. Amacı şu, enfeksiyona karşı mücadeleyi kolaylaştırmak. Metabolizmamız yükseldiği zaman, ateşimiz çıktığı zaman o mikropları daha kolay öldürme imkanına sahip oluyor bağışıklık sistemi. Ayrıca bize halsizlik ve ateş meydana geldiğinde halsizlik meydana geliyor. Bu da bizi yatağa yatırıyor. Çünkü enerjimizin fazlasını mesela ateş olmasa insan, halsizlik olmasa hasta olduğunun farkında bile olmaz. Gidip spor yapar. Değil mi? Enerjisini spora harcar. O sırada enfeksiyon da bağışıklık sistemi de mücadele edecek gücü bulamayınca muhalif olabilirdi. Allah'ın dilemesi tabii inşallah. Allah öyle bir sistem yaratmış ki bizi yatağa bağlıyor. Kolunu kaldıracak hali kalmıyor insanın. Mecburen gidip yatıyor. Yatınca da bütün güç bağışıklık sistemiyle mücadeleye ayrılıyor. Çok hikmetli bir sistem. Hipotalamus'taki bu ısı merkezde anan ölçüyor vücudumuzdaki ısıyı. Hayat boyu 37 derecede tutuyor. Dışarıdaki ısı ne olursa olsun özel mekanizmalar yaratılmış. Terleme mekanizması var ve cildimiz kızarır sıcakta olduğumuz zaman. Çünkü kan damarları genişliyor ve terlemeyle vücut ısı kaybediyor. Isı yükseldiği için. Çünkü ter bezlerinden çıkan su buharlaştırılıyor vücut tarafından. Bir enerji vererek yapıyor bunu. Kendi enerjisini veriyor, ısı enerjisini dışarıya veriyor. Aynı zamanda kan damarları genişlediği için, cilde çekildiği için kanda ısı kaybediyor ciltten. Ve normal düzeye çekiliyor, 37 dereceye düşürülüyor dışarıdaki ısı çok sıcak olduğunda.
Üşüme reaksiyonunda da bu değişiyor doktor hocam.
Tabii. Üşüme de...
Evet. Yani sıcakladığımızdaki cilt oranımızın renginin değişmesi gibi üşüdüğümüz zaman da.
Çok doğru maşallah. Tabii öyle. Mesela soğukta da morarıyoruz bu sefer böyle. Evet. O da şundan dolayı ciltteki damarlar kasılıyor. Kan hayati iç organlara kaydırılıyor. Isıyı korumak zorunda vücut yükseltmek için. Beyin, kalp, iç organlar oraya gidiyor. Bütün kan dolaşımı hayati organlara yönlendiriliyor. Ciltteki şey kasılıyor. Aynı zamanda titreme mekanizması devreye giriyor. Ne oluyor titreme mekanizmasında? Kaslar sürekli kasılıp bırakılıyor. Bir emir geliyor hipotalamus denen bölgeden. Böylece ısı üretiliyor ki vücut ısısı yükseltiliyor. Normal hali 37 dereceye getiriliyor. Evet, muhteşem Allah'ın yaratma sanatı. Diğerlerinden de ilerideki programlarda bahsederiz. Bir tane daha mesajımız var. Ferit Babazade kardeşimiz daha önce de mesaj göndermişti. Biz cevap vermiştik. Vaktimiz var mı ama? Vakit doldu galiba. Evet, onu bir dahaki programda cevap veririz Ferit kardeşimize. Kan gruplarını sormuş, anlatmıştık ama bir de tekrar anlatırız inşallah.
Evet, tamam.
Bugün de programımızın sonuna geldik. Bizi akşam saat 22'de hocamız Sayın Adnan Oktar'la canlı yayında olacaktır. Bunu bilgisini vermek istiyorum. İyi akşamlar sevgili izleyenler.